İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar.
İyi akşamlar.
Merhaba efendim.
Merhaba.
İyi
Merhabalar
akşamlar.
hocam.
İyi
Merhaba.
akşamlar.
İyi akşamlar. Merhaba.
İyi
Merhaba.
akşamlar.
İyi akşamlar hepinize. Merhaba.
İyi
Nasılsınız
akşamlar hocam.
arkadaşlar?
Merhaba.
İyi akşamlar.
Merhaba hocam.
Merhaba.
Hocam
Hocam
Mersin'den
seni gördük daha iyi
merhabalar.
olduk.
Merhaba. Aa merhaba. Yine Mersin'de.
Hocam
Süper.
buluştuk.
Süper. Çok güzel olmuş. Çok bereketli
Hocam
olmuş. İyi akşamlar.
merhaba,
Merhaba. Merhabalar hepinize. Nasılsınız arkadaşlar? Geçen hafta görüşemedik.
İyi. Merhaba herkese. Özledik hocam.
Evet valla ben de öyle. Geçen
Çok
hafta
sağ
böyle bir bağlantı, yani başka bir yerde, İzmir'deydim ama böyle otel ve bağlantı konusuyla alakalı böyle bir emin olamamayla ertelemek durumunda kaldık. Evde olmayınca bazen internet kurbanı olabiliyoruz ya da program. Evet, iyi akşamlar Hülya, sana da tekrar merhaba. Evet, umarım iyisinizdir. Bir dinlenme oldu size diye düşünüyorum. Biraz konular çünkü şey olabiliyor bazen. Hani zaten hani hazırlık süreci kendi içinde var. Nihayetinde dikkatinizi çeken noktalar varsa. O yüzden onun içinde bir haftalık bir dinlenme belki iyi gelmiştir diye düşünüyorum ya da umut ediyorum. Evet, bakalım haberleriniz nasıl? Görüşmeyeli. Şöyle bakalım kimler var bu tarafta. Evet, herkes iyi görünüyor. Açık olan, kameralar açık olan arkadaşlardan görüyorum. Süper. Şimdi bu arayı nasıl değerlendirdiniz diyeceğim. Öncelikle merhaba yazan bütün arkadaşlara da. Çünkü şey gibi bazen geri dönüp dinliyorsunuz falan soru gelişiyor ya da anlık bir soru gelişiyorsa yine hem toplanana kadar hem de bir haftalık bir ara verdiğimiz için bir şey yapalım. Şöyle bir hatırlama, özet, biraz soru cevap belki. Zaten en son dua ile inşirahı bitirmiştik. Şimdi Ala suresine geçeceğiz ama hani oraya geçmeden önce sizin soracağınız, söyleyeceğiniz bir şey varsa biraz öyle üzerinde konuşalım istiyorum.
Hocam
Varsa.
ben bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
İyi akşamlar öncelikle herkese.
İyi akşamlar.
Ya ben en son dersinize katılamamıştım. O dersin sonunda helalleşme ile ilgili bazı şeyler söylemişsiniz. Eğer yanlış anladıysam da düzeltmenizi isterim ama bir söz verip tutamadığımızda, işte birisini yarı yolda bıraktığımızda mutlaka bir şeyle helalleşmemiz gerektiğini belirtmişsiniz. Bunu mesela bu kişiyi artık hani ismini bile hatırlamıyorsak veya nerede olduğunu bilmiyorsak, hani bunu şimdi fark ettiysek, hani böyle bir sürü soru geldi aklıma. Ne yapmamız gerekir bununla ilgili olarak?
Yani şöyle, tabii şey gibi, konunun büyüklüğüne bağlı olarak söylüyorum. Öncelikle hani normal günlük var ya, öyle dediğimiz gibi söz veriyoruz, gidemiyoruz. Bir şey oluyor yani. Bir şekilde bizim dışımızda gelişen şartlardan, ufak günlük akışlarda hani dikkatimizi çekmeyen şeyler olabiliyor. Bunlarla ilgili estağfurullah deyip, öncelikle kendinden özür dileyip, hani kendi kendine bir niyet edip de gerçekleştiremediğimle ilgili. Ardından da gönlünden ya da imgeleyerek belki, o alanla ilgili belki o kişiden hani helal et aklına böyle gelmişti bizimle alakalı diye şeklinde gönlünden ne geçerse bir söylem yapmak iyi olabilir. Ama bir yani biraz daha büyük bir şeyse yani
Evet,
farkında
yani önemliyse mesela yani bu
nasıl? Pardon ses gitti.
önemli bir şeyse yani
Aynen.
hani bu kadar
Ya
değil de daha ciddi bir şeyse ne yapmamız
yani
gerekir?
şimdi bu önemli de göreceli ya çok çok vurucuysa yani belki burada hani bir, çok büyük bir şeyse bu senin üzerinde hani veya vicdanında öncelikle çok büyük yer tutuyorsa bununla ilgili bunu neden yaşadığınla alakalı bir belki çalışma bir okuma yapman iyi olur. Eğer o kadar hani bir patern haline geldiyse mesela öyle önemli bir şey yapıyoruz ki o dönem yani gündem için böyle çok hafif gibi kalıyor. Ama yıllar sonra aslında ne kadar zarar vermişim, ne kadar yanlış davranmışım, hakkına girmişim diyoruz mesela. O zaman bunu yani böyle bir fiilin senden neden çıktığıyla ilgili bir okuma yapabilirsin. Bunu bir çalışmayla, bir düşünceyle, belki tefekkürle bulabilirsin. Ve o kişiye ulaşma şansın yoksa onun adına hayır yapabilirsin. Yani oradaki konu ve onun kalbine selamet olmasıyla ilgili, kendi kendine o konuda özgürleşmekle ilgili, onun da yoluna gerçekten bir rahmet olmasıyla ilgili belki böyle bir hani hayır, sevap dediğim gibi bir işleyerek orayı dönüştürebilirsin.
Peki çok teşekkür ederim hocam.
Rica
Sağ
ederim.
olun.
Rica ederim. Ve şey gibi gün içinde binlerce böyle şey gibi mesela ben oluyor, hepimizde oluyordur. Birazdan arıyorum diyoruz, unutuyoruz mesela. Bitti yani. Hani o yine bir frekans yaratıyor nihayetinde. Hani bizim tabii ki hani niyetler de burada devreye giriyor ama hani bir şekilde söyleyip de yerine getiremediğimiz sözler oluyor ya, onlarla ilgili direkt estağfurullah durumu yani. Estağfurullah kendi kendinize orada içinizin aldığı kadar ve gerçekten bazen sizinle olmadı, hani sizinle ilgili olmadığını da bilin. Yani arıyorum dediğinizde ulaşacağınız konu belki karşı taraf için o anda devreye girmemesi gereken konu olabiliyor. Hani birçok dinamiği var. O yüzden hep kişiye özel cevapları var bu işlerin ama hani en garanti ve orada günde 70 bin kere istiğfar eder yani Hz. Muhammed diye okumuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Hani hep bu günlük işlemler ve aynı zamanda da göremediklerimiz ve bir şeyi yerine getirdiğimiz zaman bile işte Ala suresinde göreceğiz mesela. Hep dahası vardır. Yani onu yerine getiriyoruz. Evet iyi görünüyor. İşte hakimiz o konuya görünüyor ama hep bir şekilde sistemde hep daha üst versiyonun, daha derinleşme alanı açık ya. Hani buraya ulaşamadığımız bakışına estağfurullah şeklinde bu anlamda oradan kopya çekebiliriz. Böyle de kolaylaşır inşallah. Şimdi hemen soru geldi. Okuyayım onu. Ben bir Turcan teşekkür ederek geçirmiş harika. Gönül namazla ilgili henüz anlatmadım. Aynen namazla ilgili anlatmadım oraya geçmedik. Gülçin ne demiş? Hazreti Muhammed'in miracı çıkarken uğradığı katlardan bahsetmiştik. Hazreti Harun makamıyla ilgili bir cümle söylesek nasıl olur? Valla Hazreti Harun makamı için çok bir cümle yetmez tabii ki. Ama şöyle diyebiliriz. Kardeş makamı her şeyden önce. Ve belki de şöyle düşünebiliriz kendi bilincimizde. Bir konuyu destekleyen yan kaynaklar bizim tarafımızdan ifade bulma noktası. Ve tabii ki kişinin hani şeydir ya böyle alışılagelmiş bir doğamız var. Biz buna ister diyelim ki genetik kodlarla geldi bir konfor alanı. İster diyelim ki kendi deneyimlerimizden o kadar alışılageldik bir şekle girdik ki bazı duygu, düşünce ve davranışlarımız. Bu bizim tanıdık makamımız ki burası biraz daha hani fiziksel dünyada hareket etme prensibimizle ifade eden Musevi bin seviyesi. Yani maddi planda bir şeyin okuması ve yerine gelmesi. Şimdi Harun dediğimizde de o alışılagelmişin dışında yeni bir pencere açmak. Yani yapmadığımız şekilde o işi yapmak veya o iş her neyse alışılageldi dediğimiz onunla ilgili yan kaynaklara başvurmak diyerek günlük hayatımız için böyle bir karşılığı var. Ve bu da tabii ki kişinin şey gibi o alıştığımız düzlem artık bizim bilimsel tezahürümüzden ortaya çıkıyor ya. Öbür taraf daha kayıtsız tezahürden ortaya çıkıyor. O yüzden her ne yapıyorsak hayatta yani buna dediğim gibi zaten kendi içinde bir derinleşme, daha üst versiyon gibi hep bir hedefler var ya zaten. Ama bir de öteki pencere, yani onun yan penceresi. Belki bazen bu yan pencere hani bizim için zor bile olabilir. Bazen çok destekleyici olabilir. O yan pencereyi araştırmak ve dahil etmeye çalışmak, yani dikeyde yükselişi ararken aynı zamanda da yatayda da hani o şeyin daha geniş, daha iyi ama kayıtlanmadan nasıl yapılabilirini araştırmak, buradaki alanı çalıştırmak olur. Genel anlamıyla söyleyeyim. Aynen Güneş'in mübdi, aynen kesinlikle mübdi esmasıyla bağlantısı var. Hülya Mars'la ilişkili, evet o da Mars'la ilişkili. Zaten yine şeyde, dediğim gibi Ala suresinin sonunda da hem Satürn'e hem Mars'a işaret eden burada şeyler var. Ya da Jüpiter aynı zamanda, onları da konuşacağız. Ama Mars'la ilişkili, yani Mars'la ilişki şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi Mars dediğimizde evet bir gezegen ama kişisel özellik olarak aksiyon alma becerimiz ve aynı zamanda da aksiyon aldıkça bu dünyada yeni işler, yeni modeller ortaya çıkarma becerimiz. Bir anlamda halk etme becerimiz, kuvvetimiz, irademiz, kadir esması aynı şekilde. Hani birden çok esmayı içeren irade diye de bizim kendi içimizde başlıklandırdığımız bir çalışma bütünü var Mars'ın. Yeri geldi bu eril bir güç zaten. Yeri geldi evet Harun için ifade bulur. Yeri geldi burada Musevi bilince hep Jüpiter'le alakalı diyoruz ama aynı şekilde orada Mars'ın da devrede olduğunu görürüz. Dolayısıyla bir hani burada yan pencere açmak dediğimizde zaten bir aksiyon var. Zaten dediğim gibi o güne kadar ortaya çıkmamış yeni bağlantıları kurma becerimiz var. Ve bu hem Mars hem Mudi esması hem Harun hepsini aynı paket olarak düşünebiliriz. Bir bakayım başka soru var mı? Şu tarafa da bakayım. Evet arkadaşlar, evet YouTube'dan da iyi akşamlar tekrar hepinize. Evet, Yıl buradan bir soru sormuş. Burada da galiba Arzu'dan bir soru var. Bir bakayım. Arzu. Yok, Arzu'dan değilmiş. Evet, Yıl demiş ki içimden hep öyle bir ses geliyor. Neden bize kuralı böyle anlatmadılar ve hala buna devam ediyorlar? Valla şimdi bu şey gibi hani herkesten farklı anlatıyormuş gibi falan buralardan demeyelim ama aynı dili konuşuyoruz. Aynı dili konuştuğumuz yerden daha çok duyuyoruz. Ama genel perspektifte zaten mesela hep örnek olarak böyle başka ve farklı bakış açılarını ortaya koyan insanlar konuşuyoruz. Ahmet Hüsnü'yü ben hep zaten söylüyorum. Hasan Hoca'yı hep söylüyorum biliyorsunuz. Eskiden tasavvuf ehlileri Muhittin Arabi anlayışını hep konuşuyoruz. Böyle şey cümleler arasındasınız. Dolayısıyla aslında hani anlatılmadı demeyelim. Bu cümleler, bu kalıplar ve bizim kendi günlük şu andaki güncel yaşantı planında anlatılmasıyla ilgili biz yeni bir bakış açısı kazanmaya ya da yeni örnekler üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla bunu konuşmak da konuşmamak da dinleyip dinlememek de muhatap olmak da bizimle ilgili değil. Yani orada olan her şey ne diyoruz? İlmin kendi yolculuğuyla alakalı. Yani ilim kendisini ham olarak ortaya çıkardıktan sonra çeşitli katmanlarda, çeşitli sıfatlar ve esmalar üzerinden kendi yolculuğu içindeki bu ilim, Allah ilmi, Allah seyri diyor da ben normal ilim noktasından tutarak söylüyorum. Kendisini gösterme kabiliyeti her çeşitte, her zamanda, her modelde biliyorsunuz. Ve bazen bu ikilikten, bazen teklikten, bazen geçmiş pencereden, bazen gelecek üzerine kurgulanarak, bazen de şimdi yaşadığımız gibi şimdi ve burada dediğimiz güncel perspektiften kendisini gösterme kabiliyetine sahip. Yani bunu ne anlatan, ne dinleyen, ne anlatamayan, dinleyemeyen, burada hiç kimsenin iradesiyle alakalı değil. Tamamen bugün muhatap olmamızın şükrünü tabii ki inşallah hakkıyla ifa edelim ama bu bizim şeyimiz değil. Bizim kendi ellerimizle, kendi becerimizle ve veya ben böyle günlük örneklerle anlatıyorum diye tek başıma benimle alakalı değil. İlmin geldiği ve kendini göstermek istediği pencereyle alakalı. O yüzden Gül umarım şey olabilir. Yani bu sana bir fikir verebilir. Çünkü hani niye anlatmadılarla mesela bir başkası da der ki çıksın ben derslerin en başında söyledim bir ilahiyat profesörü değilim ben burada hani hiçbir şekilde tarife sığmayacak Kur'an'la insan ikiz kardeştir düsturun açığa çıktığı bir gönlüm var her şeyden önce ve Allah bir göz vermiş bana görebilme kendi perspektifinden hani bu kıyas anlamı değil kendi perspektifinden bir okuyabilme ve farklı, çoğuna göre farklı bir pencereden görebilme. Allah öyle nasip etmiş. Yani biz bu şeyi konuşuyorsak, bu halkayı konuşuyorsak, buradan çıktığımız zaman hani ne insanlar vardır, ne görenler vardır, ne okuyanlar vardır, biz yanına bile gelemeyiz. Ama hani iş buraya geldiğinde dediğim gibi bu bizimle aha, aynen Nihan, faktik pencere diyorlar aslında. Aynen Allah, ismin hakikatiyle ilgili her şeyden önce. Fatma ismin hakikatiyle ilgili. Yani bu bütün Fatmalarla bağlantı ve suret olarak evet ama Fatma ismin hakikatiyle ilgili nihayetinde. O yüzden bize de böyle hep beraber bunu paylaşmak nasip olmuş diyelim. Ama kimsenin tek başına yaptığı değil, hep beraber. Hani bir yola bir olaya baş koyduk desek günün ve dönemin bir yerinde bu baş koyduk lafı bile düşüyor biliyorsunuz. Yani biz baş koymuyoruz. Başımızı oraya çekiyorlar demek değil mi? İşin bir yerinde bu yola baş koyduk işte ne gelirse eyvallah diyoruz. Ama işin bir yerde başını falan koyduğun yok. Birisi senin başını oraya çekmiş. Başını geçecek orada var. Yani anlatabildim mi? Hep bir pencere, hep bir seviyesi var. O yüzden hani çok şükür bugünümüze diyerek Allah hani zaten şöyle de bir garanti var. Allah verdiğini geri almaz. Ona sığınarak, ona dayanarak devamı daim olsun hep beraber inşallah diyorum. Bence böyle cevap verebilirim bu soruya. Evet. Tuğba ne demiş benim cümlelerle? Biz yani bizim derslerimizdeki şey örnekler falan gol atmayla ilgili olduğu için çok ve değişik örneklerle aynı dili konuştuğumuz için tabii ki daha iyi duyuyoruz birbirimizi. Onu da eklemiş olayım. Ne demiş Tuğba? Kendimize gol attığımız durumlar için okuduğumuz La ilahe illallah tüspanikin ikintimine zalimi kaç gün okuyalım hocam? Valla Tuğba sıkıştığın yerde bunu oku. Yani bunun bir şöyle diyelim, ben senin şahsi olarak bunu bir ömürlük, işte 3 ay 5 ay oku diyemem. Çünkü sen zaten çeşitli çalışmalardan geçmiş, hala geçmekte olan insansın ya. Bunu belki şöyle olabilirdi. Hayatında, şimdi biz burada Zoom'da sayımız hani düşük ama toplam sayımızı biliyorsunuz ki epey kalabalığız sınıfta. Hani bütün herkesle tanışmıyoruz. Eğer aranızda veya bu dinleyen sonradan dinleyecek arkadaşlar içinde hiç bu konularla yani hakikat konularıyla ya yani bunun hangi modelden olduğu, hangi öğretiden olduğu da değil konu. Hani ben ve beden ötesinde başka bir işleyiş varın konusuyla ilgilenmemiş, yola yeni düşmüş insanlar için burası en az 4 ay okunmalı diyebilirim. Ama zaten konunun içindeyken, yürürken bizim önümüze geldikçe ne geliyor? Kendimize bir yerde kısır döngü ortaya çıktı. Bir yerde eziyet altında olduğumuzu düşündüğümüz, kendimize yaptığımız veya bize yapılıyor diye görünen o kalıplarda da o gün içinde ya da o günler içinde okunabilir. Çok uzun okunmalı mı? Vallahi 21'ler, 40'lar bunun için yeterli. Ama mevzu burada anlayışını edinmek ya her zaman. Yoksa sadece diliyle zikretmek değil. Hani burada diyoruz ki zaten kendime zulmettim diyoruz şimdi. Ne zaman zulmettik ona? Evet hatırlamayabiliriz. Bugün mesela çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ama diyoruz ki hangi genetikten gelmiş, hangi atadan gelmiş, hangi paternden gelmiş. Ama da diyelim ki anlamamıza gerek yok. Biz o paternle karşılaştığımız anda bunu ben herhangi bir zamanda herhangi bir biçimde benim üstümden bu bilgi açığa çıkarken ya da o esmasal özellik açığa çıkarken hakkıyla onu göremedim. Hak ettiği şekliyle onun tezahürüyle muhataplığımı geliştiremedim. Onu gönlüme tam yerleştiremedim diyelim. İki şekilde de bu anlayış kalbimizde olarak okumamız lazım. Yani özetle onu göremediğimiz için orada olanı okuyamadığımız için kendimize zulmettik. Ve bunun da yansıması olan o patern, yorucu, kısır döngüler belki, o günlerdeki başımıza kaza, bela, üzüntü diye tarif ettiğimiz başlıklar geliyorsa, bunu hatırlarsak o zaman gerçekten de aslında sayının işi yok. Bir kere bile söylese belki de bazılarının konusu ortadan kalkıyor diyebilirim. Bilmiyorum açık oldu mu Tuğba bu senin için? Evet. Gönül ne demiş? Çocukken Valideki Zambak 3 ayrı çevirden okudum. 3 çevirmenden de okusam asla okumaz, yarım bırakır ya da olumsuz konuşurdum. Eserle ilgili değil, çevirmenin diliyle ilgiliydi. O gün kitap seçerken çevirmeni dikkate almaya başladım. Anlatan çok önemli. Sizin de varlığınız bende o kitabı güzel ifade eden çevirmen gibi. Teşekkür ediyorum. Çeviriyi ifade ediyorsunuz kalbimce. Teşekkür ediyorum. Hep beraber buluşturana şükür diyelim. Evet, çevirme sözlük. Evet, bir şey var. Şu aralar yok ama eskiden bir yaşam sözlüğü diye bir programımız vardı. Evet, çevirmenlik deyince sözlük, aynen. Tam olarak sözlük aklıma geldi. Evet, Tuğba'ya da açık olmuş. Evet, peki namazı tekrar konuşacağız. O soruyu tekrar gördüm. Bir de şuraya bakıyorum. Bakalım orada da soru var mı? Evet. Özlem demiş ki şimdi gördüğüm rüyaların sebebinin sizden Yüce Allah'ı dinlemek nasip olacakmış. İdrak ediyorum. Teşekkür ederim. Soru değilmiş. Teşekkür ediyorum Özlem. Ve İsmail pardon Özlem dedim. Evet. Peki. O zaman başka soru ya da paylaşım var mı aranızdan söylemek isteyen? Yazılarda kalmadı. Ona göre geçelim. Evet yok. Peki ben şu pinlemeyi şimdi ne yapayım? Gerçi pinlemeyi yaptığımda sizi göremiyorum. Kendi kendimi görüyorum. Yani her anlamda kendime bakıyorum ama çoklu bakmakla direkt kendi kendine bakmak arasında biraz değişik oluyor açıkçası. Ama yapacağım çünkü biliyorum dikkatiniz dağılıyor dediniz. Şöyle bir alayım. Evet, bakalım. Evet, ileride herhalde göreceğim. Şimdi, geçen hafta yapmadık. Ondan önceki hafta Duha'yı konuştuk hatırlarsak. İşte o güneş yükselmeye başladığında ya da bilinçler açılmaya, yükselmeye başladığında tam tepeye çıkana kadar ki olan 2 Aralık'ta yeri geldi. Sıkışma hissettiğimiz, yeri geldi bunalım, depresyon diye bizim günlük hayatta tarif ettiğimiz haller ve bu hallerin aslında bilinçte bir hazım sürecine işaret ettiğini konuştuk. Sonra oradaki sürecin nasıl işledikten sonra İnşirah suresine geldik. İnşirah'ta da dedik ki özellikle Duha'nın arkasına gelmesi zaten bağlantılı. Hani anlamlı demek bile yanlış oluyor. Çünkü şey gibi anlamlıydı oraya koydular gibi oluyor. Halbuki bu bilincin yolculuğuydu. O halin arkasından gelen halin inşirahla ifade bulan aslında kişiye daha önceki geçirdiği bütün sıkıntılı alanlar ve o bilincinin açılma sürecinde neler yaşıyordu, ne kadar sıkışıyordu ki onun ardından nasıl hayırlara, kolaylığa kavuştu diye hatırlatılıp da işte o duadaki hani sabret, burası geçecek mealen söylüyorum. Burası geçecek, burada bir şeyi kaybetmedin, Rabbin sana küsmedi, darılmadı, onu kaybetmedin. Tam tersi oradaki alanların yerleşmesi üzerine ve gönlünün, bilincinin yeniden yarılıp, aklanıp, baklanıp daha başka aydınlıklara ulaşması üzerine bir işlem altındasın. Ve dolayısıyla bu işlemden önce hatırla daha önce ne kadar zordu belin. Burada hatırlıyorsunuz beli konuşmuştuk, belin çatırdadı gibi tarifler vardı ayette. Ve belin çatırdadı yani sana her şeyin zor, yük, ağır geldiği dönemlerin arkasından sendeki zikri yükselttik. Yani ne yapman gerektiğini sana buldurduk, kolaylaştırdık ve ondan sonra da seni hani yüksek kıldık, zikrini yüksek kıldık ve ondan sonra da her zaman zorlukla beraber kolaylık aynı anda işler, bunun bilgisini ya da bunun halini yaşattık, hatırla diyordu inşirahta ve diyordu ki bu hali koruman için yapman gereken tek şeydir, bu anlayışı koru, her zorlukla beraber kolaylık vardır, zorluk görünüyor ama mutlaka aydınlık gelecektir ve burada sen Rabbini değerlendir. Yani özelliklerini değerlendirmeye ama onlarla kayıtlı, hani kilitli, perdeli kalmamaya bak, değerlendir diyordu bize. Burada İnşirah suresi. Ve şimdi geldiğimiz yerde Ala suresine geçmiş olduk. Şimdi Ala suresi bunlardan yine her zamanki gibi bir sıralama konusu var. Orası mı burası mı diye. İkisi de doğrudur. Kimi nüzülden, kimi uruçtan nasiplendiği için kiminin sırasında başka yerdedir, kiminin sırasında böyledir. İçsel bilinç seviyesinden okunma ve aynı zamanda kişinin kendinde bulma dönemlerinde olduğumuz için tabii ki nüzul süresi daha çok öne çıkıyor. Dönem itibariyle hani bizim becerimizde değil. Ama hani bu sırada Ala suresi gelmiş oluyor ve Ala suresi de bize diyor ki aslında genel olarak bu inşirahın arkasından da aslında bunu daha geniş bir şekilde açıyor diyebiliriz. Ve bu zikrin yani Rabbin için yorum, Rabbin için burada işe koyul diyen inşirahın arkasından Rabbini değerlendir, orada, oraya rağbet et. Her ne yapıyorsan ona rağbet et diyor. Yani hatırlayın son ayeti ve ilâ rabbike fergab dediğinde Rabbini değerlendir. Bu arada rağbet etmek de vardı işin içinde. Yani kendi kendine rağbet etmek demek kendinle meşgul ol, kendi yaptıklarınla meşgul ol, onları en iyi, en hakkıyla hiç tutunmadan yap dediği bir rağbetin arkasından da şimdi bunun götürdüğü yere işaret ediyor. Ve bunun götürdüğü yerde ilk önce tabii ki Ala ismiyle alakalı veya Ala'nın tesbih edilmesiyle alakalı bir sure olan Ala suresi. Ve Ala kelimesinin çok çok çok fazla uzun uzun yıllarca belki konuşamayacak bir karşılığı olmakla beraber bizim için şu anda Ala'nın ifade ettiği ana hani hatta anlaştığımız için zati ilmin kişinin benliğini tam anlamıyla kaplaması. Hatırlayın ikrayı demiştik ki ikrada oku diyor. Oradan diyor ki ben okuyamam. Oku diyor, okuyamam. Oku diyor. Üçüncüde işte okuma başlıyor. Nasıl okuyacağını, daha doğrusu okuma başlıyor, yükleme başlıyor. Nasıl okuyacağıyla ilgili Oradan buna tarif geliyordu. Kendi halk ettikleri ve Rabbi kellezi halakta hatırlayın. Kendi Rabbin üzerinden açığa çıkan ki o Rab K'ye arkadaki öz boyuta bağlı olan ama senin modelinde ortaya çıkan halk edişler üzerinden sistemi oku diyordu orada. Şimdi buradaki ala dediğimizde işte oradaki ortaya çıkan zati ilmin tamamına ifade ediyor. Yani orada oku böyle okuyacaksın. Burada da işte bu deyip bütün benliğini kaplaması işaret ediyor ve alayı tesbih etmek demek. Yani kişinin bütün varlığının tam anlamıyla zati ama ruh boyutundan gelir biçimde Allah isminin, Allah esmasının tam anlamıyla orada açığa çıkmasının tarifi demek aslında ala. Oradaki bütün ilmin açığa çıkması. Ve bu ilmin açığa çıkması şimdi ayetlerde arka arkaya geliyor. Diyor ki tabii ki bunun hani bir şeyi var. Ne zamanlar okunur, ne zaman ortaya çıkar gibi bilgileri de var ama hani burada dediğim gibi oralara pek girmediğimi söylemekle beraber bunu çokça namazlarında, salatlarında ikisini de söylüyorum. Okumuştur Hazreti Muhammed diye bilgi var elimizde ve onu okuduğu zaman mesela ilk ayette Sebbihisme Rabbikel Ala ayeti geldiğinde bunu her duyduğunda da etrafındakilerin Sübhane Rabbiyel Ala diye cevap verdiğini, eşlik ettiğine dair hadisler, rivayetler var. Şimdi Sebbihisme Rabbikel Ala ayeti okuyan zaten evet Hazreti Muhammed'in dili olsa da orada Allah ayeti açığa çıkıyor ya. Yani Allah söylüyor. Zaten Hazreti Muhammed de söyle Allah nihayetinde ve o öyle söylediği zaman dinleyenler de ona karşılık Sübhane Rabbiyel Ala ile bir tıpkı Etteyyatü'deki gibi karşılıklı selamlaşma ya da ifade biçimine eşlik etme durumu burada da ortaya çıkıyor. Hani de ayetin içinde olmasa da duyduğunuz anda bunun bir işleyiş karşılığı var. Sebbihisme Rabbikel Ala da diyor ki Rabbinin en ala ismini tesbih et. Yani o ala kelimesini hatırlayın. Rabbinin ala ismini tesbih et. Rabbikel Ala dediğinde burada şimdi yaptıklarının içindeki en iyi, en yüksek olanı da okuyabiliriz güncel dilde. Ama olduğu gibi toplama baktığımızda zati şekilde, zati seyir, zati boyut, orada zat dediğin boyutun buğdan gelir biçimde Allah olduğunun bilgisi ya da ilmiyle hareket et diye de bir emir var açıkçası. Dolayısıyla zaten arkadaki şeylerde açıyor bu ayeti. Orada sebbi, hani sebbih dediğinde ne var? Tesbih hareketi var. Şimdi tesbih hareketi, şimdi diyoruz bir zikir var, bir tesbih var biliyorsunuz. Tesbih ettim, zikir çektim diyoruz biz günlük kullanımda. Şimdi buradaki tesbih ya da sebbeha, sebbih ismi diye işaret edilen oradaki sebbeha kelimesinde aslında bir yüzmek kelimesine karşılık gelen bir anlamı var tesbih. Yani hep söylerler ki varlıktaki her şey tesbih eder, tesbih halindedir. Siz onu duyamazsınız. Onlar hep Allah'ı zikreder gibi tariflerdeki. O bütün sebbeha ya da sebbih isminin yüzme hali şöyle bir örnekle söyleyebiliriz. Suya bir taş attığımız zaman bir halka oluşuyor. Başka yerlerde örnek vermişimdir mutlaka. O halka hep halka halkayı doğuruyor ya, o halka sanki şey gibi hem halka halkayı doğuruyor hem de gittikçe uzaklaşıyor ya. Yani böyle bir sanki o dalga yüzüyor gibi arka arkaya gelen halkalar. Dolayısıyla ilk taşı atana kadar orada bir hareket yok. İşte o taşı attıktan sonra var olan dalganın kendi o yumuşak hareketinin adı yüzmesi. Şimdi ama şunu normalde düşünün, dalga yüzüyor mu? Hayır. Dalga orada ayrı bir parçaydı da denize girip de yüzdü mü? Hayır. Sadece var olanı, atılan taş ya da bir bakış diyelim buna, taşın bizdeki karşılığı, harekete geçirdi ve orada yüzme başladı. Ve yüzme o mananın kendi içinde farklı farklı birbirini tetikler şekliyle arka arkaya gelecek şekilde ne kadarsa o atılan taşın şiddeti o kadar orada suyun üzerinde hareket yarattı. Şimdi bu suyu ilim olarak düşünelim. Şimdi ilim denizinde atılan taş, ilim denizinde yine senin varlığın ilim varlığı, senin varlığın zati seyirle burada bakanın kendisini ifade biçimlerinden, aynı şekilde bakma becerisiyle de senin kendi dünyanda kendini gözlemlemene, seyretmene hizmet eden bir kabiliyet de var burada varlığın. Ben diyen Allah'tır diyoruz. Senin ben diyen varlığın değil ki, benle işte bu sınıftaki arkadaşlar benim projeksiyonum diyoruz mesela. Ben ve dünyamdaki insanlar benim kendi manalarım diyoruz. Bir sürü söylüyoruz ya. Bu ben diyen Allah'tır buraya oturttuğumuzda, ki haftalarda hep bunu konuşuyoruz aslında. Burada o ben kelimesi bir bütünde ben kelimelerinin bütünleşip birleşmiş olarak burada açığa çıkmış ve kendini gözlemleyen hali, ama oradaki ilk ben, ilk bakış mutlak bene ait dedik değil mi? Ve bu o zaman atılan ilk taş dediğinde aslında hani sen atmadın, atan Allah'tı, ama merkez olarak bizden şimdi bakalım. Bizim ilim denizinde attığımız ilk taş gözlemci bir de pozisyonumuz var biliyorsunuz bu ben gereği. Senin attığın ilk taş senin odaklandığın nokta demek. Yani nedir? İster dilinle bir şeyi harekete geçir, ister gönlünle, ister düşüncenle. Üçü de taştır kendi ağırlığında. Biriyle yaparsan bir, işte diyelim ki 3 günde, biriyle yaparsan 30 günde, biri yaparsa 300 günde ortaya çıkar. Ama senin dilin, gönlün ve düşüncelerinle harekete geçip odak, yani bir yere nazar ettiğinde yaptığın şey işte o ilim denizi taş atmak oluyor. Ve o taş ağırlığı kaç gramsa kendi içinde halka oluşturma kabiliyetine sahip. Ve her bir halka işte orada sebbih dediğimiz hareketi gerçekleştiriyor. Ve sebbih, yani yüzme hareketiyle senin o ilk düşünceni, ne diyelim mesela, diyoruz ki Kur'an dersi yapacağız. Bu bir düşünce mesela değil mi? Şimdi bu dersi yapıyoruz ama diyelim ki en başta ben buna niyet ettim. Ben bir taş harekete geçirdim. Ve bu taş kendi içinde hemen arkadan büyük bir işçi ordusunu, bütün kuvvetlerini, kendi içinde esmalarını, kendi içinde o esmaları benim hayatımda tezahür ettiren veya tetiklenip bağlantı kurduğum bütün birimleri harekete geçirdi. Ve her birim kendi dünyasında, her neredeyseniz o gün mesela, şimdi şeyi unutmuyoruz, paranteze alacağım. Belki de sadece içinizden biri diledi diye bu ders oldu. Onu unutmuyoruz. Yani belki o dilediği için ben abi Kur'an dersi yapalım oldum. Onu unutmadan söyleyeyim ama buradan merkeze şimdi söyleyeyim. Ben bunu dediğim anda siz kendi dünyanızda öyle bir ihtiyaç duydunuz ki, ah bir ders olsa da gitsek mesela, ah bir buluşma olsa da iki sohbet etsek mesela. Her birinizin kalbinde bu dalgalar oluştu. Anlatabildim mi? Şimdi ilk taşı kim attı? İşte orada Allah-u Alem. Bu çokluk aleminde asla ve asla kimse bunu bilemez. Ama ben örnek olarak kendimden söylüyorum şey. Ben bu taşı attığım anda hepinizin, ama diline geldi, ama kulağına geldi. Biri dedi ki ay Kur'an okunur mu, niye okuyorsun? Öte dedi ki ay okuyan olsa da konuşsak. Aa işte başka türlü çeviren yok mu şunu, konuşan yok mu bir söylese mesela. Herhangi bir biçimde kulağına, diline, gönlüne, birinize dalga şeklinde ulaştı. Anlatabildim mi? İşte o bütün dalgalar sebbiha dediğimiz, sebbeha, yüzme haliyle, tesbih hali demek. Anlatabildim mi bu nasıl oluşuyor, o dalga ilim denizinde? Ha, buradaki dillenme nasıl oldu dediğimizde yine söylüyoruz. Birisi de bir şey diledi. Bir yerde bir şey diledi. Yataydan bakarsın. Gerçekte kim diledi? Tabii ki Allah diyoruz. Ama hani gerçekte buradaki yatay düzlemlere baktığında hep bir başlatan vardır olayı. Hep bir açığa çıkarıcı vardır. Ve o açığa çıkarıcının attığı taşın sonra da kendi taşıymış gibi zanneden ve o taşı dalgalar halinde ortaya çıkan birimleri olur. Ve işte bu hareketin toplamının adı sebbeha dediğimiz yüzme ve tesbih etme hali. Dolayısıyla Allah'ı tesbih ederler, melekler tesbih eder falan dendiği zaman aslında yataya bakın, Allah diledi, taş, melekler bütün o taşa bağlı, yani oluşumun mantığına, esmasına, sıfatına bağlı bütün o anda yaşayan birimler, hareket nedir? Tesbih etmek üzere forma gelmek, tesbih etmek üzere harekete geçmek. Yani ben taşı attım, sizin kulağınıza, elinize, dilinize gelen hareket, mealen söylüyorum burada, işte Fatma diledi, melekler harekete geçti oluyor. Anlatabildim mi? Meleklerin tesbih etmesi, ya da kuvvelerin harekete geçmesi, o meleklerin gibi tarifle geçen bütün arkadaki esma, sıfat boyutlarının aynı anda tek bir mana üzerinden açığa çıkmak üzere varlıkta kendini göstermesi sebbeha ya da tesbihli hali oluyor. Şimdi buradaki tesbih hali bu. Zikir hali dediğimizde de diyoruz ki hatırlamadır zikir diyoruz. Nedir hatırlama? Şimdi herhangi bir yerde mesela bir tekamül, bir program, bir yaşam misyonu diyoruz. Herhangi bir birim için. Şimdi o birimin kendisini sürekli ama dille ama fiili olarak bir yerlerde bağlantı kurarak kendi kendisinin gerçeğini vakıf olma halinin adı da zikir etmek. Yani hatırlama. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki şimdi sen Fatma'sın. İşte normal normal yaşarken bir anda bir şey oluyor. Sibel'le bağlantıya giriyorsun. Selen'den duyuyorsun. Elif'ten alıyorsun falan. Bir anda kendisi, aa Elif işte sarı giymiş mesela Elif. Aa Elif sarı giydi. Demek ki sarı seviyormuşum. Bir şey öğrendim. Kendinle ilgili bakın. Sarıyı gördüğün için monte etmedin. Ona görüp, ona bakıp kendin, aa ben sarıyı seviyormuşum. Yani bu bünyede varmış ki onlar ezone olur ya. Hatırlamak. İşte Sibel'den bir şey diyorsun. Bunu yapabilirim diyorsun. Aa hatırlamak. Anlatabildim mi? Şimdi bu hatırlama halinin adı zikir hali. Zikretmek. Nasıl? Fiille, dille aynı şekilde tabii ki. Var olan, varlığında bize göre kodlar dediğimiz ama arkası esma olan bütün özellikler bütününü kurduğumuz bağlantılar yoluyla hatırlamış oluyoruz biz. Şimdi buraya bilinciye geldiğimizde tabii ki diyor ki tebbih isme rabbikel âlâ. Yani Rabbinin âlâ ismini tesbih et. O zaman bu bizim için aslında tabii ki hepsini kapsıyor. Alaya dedik ya, zati ilim. Yani senin öz boyut varlığını hal edin demiş oluyor. Artık burada şey yok. İşte makam, mertebe gibi değil. Ala dediğinde Rabbinin en ala ismi, en ala, hani hepsi değil de sadece en alayı bul gibi değil. Yani onlar içindeki kendisinin üst dediğimiz bize göre seyirden onu tesbih et, onu dillendir, onu açığa çıkar, onu hal edin diye tarif edilen şey senin bütün esma potansiyelinin harekete geçmesi demek. Yani hepsiyle ilgili harekete geç ya da hepsiyle tesbih et. Neyi? Rabbikel alemin. Halin tesbih olsun. Neyin tesbihi dediğinde saf, sınırsız, sonsuz potansiyelin tesbihi olsun. Herhangi bir şekilde birine kayıtlanmadan diye burada başlamış olur. Neden Sübhane Rabbiyel Ala diye söylüyorlar? Yani bunu şey yaparken, hani okunurken, şimdi burada sana emir geliyor, diyor ki Rabbini burada Rabbikel Ala olarak tesbih isme, tesbih et. Bununla kendi varlığını bırak. İlim denizinde sen hangi taşın atıldığı, ortaya çıktığı dalgaysan bunu sadece yaşa diyor. Ama bu yaşadığında âlâ olan hal. Anlatabildim mi? Yani buna teslimiyet diyebiliriz. Yorumsuz seyir diyebiliriz. Buna âlâ olan hal ve ilim diyebiliriz. Buna Allah esmasının senden açığa çıkması ve sadece seyret diyebiliriz. Birçok tarif edebiliriz. Şimdi böyle bir durumda Sübhane Rabbiyel Ala diye cevap gelmesi de, Sübhane Rabbiyel Ala biliyorsunuz namazlarda kullanılıyor tesbih olarak. Yani diyor ki oradaki kişiler, kimseler, Rabbim Ala'dır. Sübhanallah diyor. Sübhane dediğinde Sübhanallah konuşmuştuk. Herhangi bir halle kayıtlanamaz. Herhangi bir tarifle, herhangi bir biçimle, herhangi bir isimle kayıtlanamaz. Rabbim âlâdır. En yüksek, en yüce olan, hepsini kapsayan ki buraya göre kuantum potansiyel dediğimiz ham denizi işaret eden ama esma potansiyeli dediğimiz sonsuz sınırsız olanın özelliklerini işaret eden yere doğru diyor ki benim Rabbim âlâdır. Yani orada diyor ki Rabbini en âlâ ile teslim et. O da diyor ki benim Rabbim âlâdır ve süphan diyor. Yani hiçbir şeyle kayıtlı kalamaz. Tasdikliyor aslında. Anlatabildim mi? Yani karşılıklı bir konuşmaymış gibi olması bu aynı zamanda bizim hallerimizden biri olmalı diye de tabii ki işaret var. Şimdi senin özünden gelen âlâ olma, tebbih dediğimiz tesbihle, tebbih isme Rabbikel âlâ senin içinden geliyor. Ne geliyor? coşku geliyor mesela. Ne diyorsun? Bir anda Allah, ben bu beden değilim, ben insan değilim, ben kadın değilim. Coşuyor, coşuyor. Böyle hakikaten coşkusuyla kaplanıyor benliği. Ondan sonra burası bir coşku halinde. Eğer ki yerleşmemişse söner ya, hatırlayın. Ne söndürüyor bunu? Arkadaki ayetler söyleyecek. Bedenli yaşam söndürüyor. Bedenlerimizin burada oluşturduğu ya da bedenli zannettiği bilinçaltı zamanların kodları seni o coşkunu düşürüyor zaten. Yoksa yükselmiyor değil. Bu tarafta Sübhane diyor ki, Sübhane Rabbiyel Ala demek de bizim orada kendimizi çek etme, kontrol etme, sabitleme, bu coşkuya, bu Sebbi İsme Rabbikel Ala halini sabitleme yeri aslında. O yüzden o coşku geldiğinde içinize, ki hep söylüyorum hakikaten coşkusu başka bir şeydir. Yani böyle şey gibi inanılmaz, hani sanki gerçi derslerde de oluyordur diye düşünüyorum. Belki yüz yüze derslerde ekstra oluyor. Yani böyle şey, cennet, mutlu, mesut, hiçbir değil mi mesela? Şimdi burada dolaşın, dışarı yok. Yani bir anda buradasın, dediğim gibi yüz yüzeyle hele, veya bunu sürekli pratik eden insanlar var aramızda. Nasıl hep bir mutluluk, hep bir coşku hali, ama burada bir şeyler ters gidiyor. Hep bir mutlu, hep bir coşku hali. Buldu. Hani şey, kalbin buldu aslında. Tamam mı? Helal. Kalbin buldu halini. Mutluluğu, coşkusu. İşte bu coşku geldiği anda aslında zikretmemiz gereken şey Sübhane Rabbiyel Ala. Ve secdede burası Sübhane Rabbiyel Ala aynı zamanda zikredilir namazda. Çünkü aslında o coşkuya diyorsun ki Rabbim burada supandır. Aladır ama supandır. Hiçbir isimle kayıtlanamaz. Yani oradaki coşkunun alt taraftaki frekanslara düşmemesini sağlayan da bir aslında garanti, sigorta kalemi gibi. Sübhane Rabbiyel Ala ismi ya da zikri. Ve bunu tavsiye ediyorum, o coşkuda mutlaka yapın. Ve secdedeki karşılığı da tabii ki yine konuşacağız namazda, ama böyle bir yeri var. Yani iki secde var biliyorsunuz. Birinde önce kendi bu coşkunun sonunda veya rükûnun sonunda gittiğin kendi yokluğunu itiraf ettiğin. Sonra ikincisinde de bu yokluğu itiraf etmeyi nasip edip üstelik bunun farkında olmayı nasip ettiği için şükür secdesi oluyor. Dolayısıyla bunu gün içine yayarsak o coşku geldiğinde mutlaka dediğim gibi Sübhane Rabbiyel Ala'yı oraya yerleştirir. Aynı zamanda da bunu nerede kullanır Sübhane Rabbiyel Ala'yı? Herhangi bir şeyi en iyi, en düz, en güzel yaptığınız noktasında fark ettiğinizde, alkış aldığınızda, hani hep şey deriz ya, ya egodan korkuyorum, alkıştan korkuyorum. Vallahi gelsin alkışlar, hiç de korkmuyorum mesela. Çünkü şey gibi, Sübhane Rabbiyel Ala, yani ne o alkış beni kayıtlar, ne o küfür, ne derler, eleştiri, neyse, kayıtlamaz. Anlatabildim mi? Aynı zamanda da burası bunların da sigortasıdır. Yani o bilimsel egonun da sigortasıdır. O yüzden onu ekstra tavsiye ediyorum hani bu vesileyle. Devamında açıklıyor. Diyor ki, Sebbi İsme Rabbikel Ala Ellezi Haleke Fesevva diyor. Yani o ki, yani açıklaması, o ki bedeni yarattı, yani bedene o ki dediği işaret ediyor, ama aynı zamanda sadece beden değil, madde planı işaret ediyor. O ki bütün bu düzeni yarattı, düzenledi, o ki takdir etti, hidayet etti, o ki merayı oluşturdu, sonra da onu simsiyah çerçöp kıldı, ve bunları sana hani okutacağız, unutmayacaksın diyor. Şimdi 5'e kadar gelen ayetlerde, şimdi siz görmüyorsunuz ama elinizde vardır belki, Kur'an çözümü almışsınızdır diye düşünüyorum. Oradan ayetleri arka arkaya okuyorum. Şimdi burada diyor ki, Sebbih isminin arkasından açıklıyor. Diyor ki, senin burada en âlâ ismini tesbih et. İşte bunun için sana mecra, yani tesbih etme mecrası veya sen tesbih ettiğinde ortaya çıkan alanlar. Şimdi o taşı attığımda bilincimde nasıl dalgalar yayılıyor? Nasıl yayıldı? Dedik ki işte dersten örnek verdik. Yani bir fiili harekete geçti. Yani ben o taşı attıktan sonra oturup da o taş gömülmedi bir yere. Çünkü varlıkta harekete geçen şey düşünce, duygu ve davranışla harekete geçen şey artık geçmiştir. O sonsuza kadar yolculuğunu sürdürecek. Ve bu her seferinde farklı farklı şeylerle, suretlerle kendini gösterme kabiliyetine sahip. Dolayısıyla işte taşı, yani tebliğ ve dolayısıyla madde dünyası, fiziksel varlık alemi zaten ortaya çıktı. Ama burada da aynı zamanda insan olarak baktığında bedenle bulunduğun ortamlar ve bedenin kodlarıyla ortaya çıktı bu Sebbi ismi âlâ. Anlatabildim mi? Yani senin ismini bu anlamda âlâdan zikretmen ya da tesbih etmenle ilgili senin varlığa gelmeni sağlayan bir kodlar bütünü var. Ve bu kodlar bütünü fiziksel beden üzerinden ya da fiziksel şuradaki varoluş üzerinden açığa çıkarıyor. İşte bu açığa çıkışın adı arz, beden ve halk olmuş şeylerin tümü demek. Ve arkasından o ki takdir etti, hidayet etti dediğinde de bu ortaya çıkan her şeyin kendi tekamül başlığını, etiketini otomatik olarak taşıdığını bize söylüyor. Çünkü yine hatırlayalım Kur'an dersi örneğinden. Kur'an dersi örneği dedim, sebbeha harekete geçti ve Kur'an dersi oldu. Yani zaten amaç hasıl oldu. Anlatabildim mi? Yani o zaman amaç hasıl ne demek? Tekamülü gerçekleşti. Anlatabildim mi? Yani o şey, o dileğin bir tekamülü var. Tekamül o dilediğim formun ortaya çıkması oldu. Dolayısıyla her şeyin kaddere fehada dediği buradaki 3. ayetteki her şeyi takdir etti, hidayet etti dediğinde orada her şey kaderiyle halk olunmuştur dediği yere geliyor. Yani daha baştan burada isminin âlâ oluşunu zikretmen için mecra hazır ve işin sonunda zaten tekamül ya da amaç hasıl olacak dediğim şeyin adı da kader dediğimiz, takdir dediğimiz olayın kendisi. Ve kader anlaşılmaz ya normalde, hep böyle şey olur. İşte kaderi bir açıklasak falan. Şimdi kaderin adı şu. Senin kudretinle secde halinde olduğu bir alanın çeşitli terkipler sebebiyle ya da vesilesiyle ortaya çıkışı. İşte kader bu programın adı. Mesela Kur'an dersini zikrettiğim andaki oranın adı kaderinin yazılması demek. Kur'an dersini, şimdi hala yapıyoruz ama nihayet bir gün bitecek ya. Mesela Kur'an dersini olmasını sağlayan hepimizin hareketi o kaderin doğrultusunda, kader emrinin doğrultusunda altta hepimizin pozisyon alıp hazırlanması, yani alemlerin hazıra açığa çıkması, en sonunda Kur'an dersi oluşumu çıktı, yaşandı, bitti dediğimizde de tekamülünü gerçekleştirmiş olması, işte dilekle o şeyin son tam olarak kendini gösterdikten sonra sonlanması arasındaki programın adı kader. Anlatabildim mi? Ve bu kader nasıl ortaya çıkıyor? Bir kuvvet ve kudretle ortaya çıkıyor ve secde hareketiyle ortaya çıkıyor. Yani kader dediğimdeki ben zikrettim, secde ne demek? Yani bir şeye teslim oluyorsun değil mi? İnsan durup dururken Kur'an ders yapayım, yemek yapayım, işte şuraya gideyim, buraya seyahat edeyim demiyor. Bir prensibin, bir arkadan gelen bir matematiksel bir ağın sonucunda onu dillendiriyorsun ya, işte onun adı secde. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak sen teslim haldesin o gelen şeye. Arkadan gelen itkiyle sen dillendiriyorsun. Ben yaptım ya da istiyorum ya da yapacağım falan diyorsun. O bizi unutmayalım konuşmuştuk. Dolayısıyla kuvvet, kudret, kadir esması dolayısıyla bir secde edilen biçimde o secde edilen tarifin kendisine çeşitli terkipler ve yaratımlar üzerinden ortaya çıkarma programıdır kader dediğimiz. Ve buradaki de vellezi kadere feyada dediğinde aslında hani takdir etti, hidayet etti, kaderiyle halk etti dediğimiz bütüne işaret ediyor. Ve yine devam ediyor. Diyor ki o ki o kader doğrultusunda merayı, mera burada ahrecel mera diyor ama mesela merayı hep böyle şeydir ya, mera yani İşte faydalanılan yer diye anlıyoruz. O zaman burada bu tarafa gelelim. Senin bedenli olarak bulunduğun bütün ilişkilerde faydalandığın bir alemin içindesin şu varlık sahasında. Dolayısıyla buna yine işaret ediyor. Yani sana uygun, senin besleneceğin, senin alışverişe gireceğin, bedenli olarak ya da somut olarak ilişkide bulunacağın ortamı da oluşturdu. Tekamülü ortaya çıkaran, kaderi ortaya çıkaran ilk sebbih ismi hareketi. Ve aynı şekilde burada tabii ki bundan nasıl yararlanıyoruz? Yani burada yine hatırlayalım, sebbih ismi dediğimizde esma havuzu diyelim. bütün esmanın ötesine geçtiğinde sıfat, onun ötesine geçtiğinde zat, yani sadece esma havuzundaki özellikler demek yetersiz âlâ kelimesi için. Tamamen zati seyir, ama o seyrin ortaya çıkması ile ilgili bedenli yaşamdaki bütün özelliklerin harekete geçtiği bir merada, mecrada kendini bulman demek buradaki işaret ettiği yer. Ve tabii ki öyle bir şey diyor ki burada, yani bütün bunların ortaya çıkışı bir kadere tabi olmakla beraber hepsinin noktada işaret ettiği şey tabii ki ham olan, kuantum potansiyel yine dediğim yere daha da ötesi olan alanda varlığın inşası. Ve sen bütün bunlarla beraber yine diyorsun ki bu bedenli yaşamın içinde mesela bu bilgiyi bilmiyorsan, ya da tebbi ismi rabbiki alayı sana emir olarak henüz vaktine inmediyse, sübhane rabbiyel ala demek henüz sana nasip olmadıysa, yani daha o bilinç açılmadıysa, o zaman sen diyorsun ki ben yaptım. Sen diyorsun ki bu dünya ne güzel. Sen diyorsun ki bu dünya ne kadar berbat. Sen diyorsun ki ay harika işler yaptım, yok yapamadım, şu ortaya çıktı. Hep bir sahiplenme. Yani o ala olanla sebbeha değil, alanın ortaya çıkarmakla bu anlamda görevlendirdiği genetiksel varlıktaki kodlar üzerinde yaşıyorsun benliğini, ya da ben dediğim kelime. Yani küçük bende yaşıyorsun diyor. Buradaki işaret de o. Küçük bende yaşayarak bu bedenin içinde kendini bulduğu ortama, zaten bir hayvani boyut diyebiliriz, alt frekans diyebiliriz buraya, biliyorsunuz. Yani üst değil, alt frekansta yaşayarak kendini burada beşinci ayette işaret edilen, sonunda onu simsiyah çer çöp olarak toprağa atılacak ceset kıldık dediği halde yaşıyor oluyorsun. Yani burada iki tarafta veriyor. Bir yere kadar âlâ olanın kurulma mekanizmasının varlık sahası ve senin bütün bu varlığın içinde çeşitli birimlerle muhatap olmanı, sırf âlâyı yaşayabilmen için. İkinci tarafta da eğer âlâyı yaşayamıyor, hatırlamıyor, vaktin gelmediyse, aslında sana olacak şey orada simsiyah çerçöp olarak, ki bu simsiyahta da şöyle bir şey var. Ölüme ve finitona işaret var. Yok edilecek ve dönüşüme uğrayacak. Karanlık olan alan, gölgeler, karanlıklar, bütün travmatik olan hezeyanlar, aynı zamanda küçük ben, bilimsel beninin tabii ki, yani çerçöp tanım mesela, ama şey gibi, onların önemsiz olan, yani hizmeti olup mutlak anlamda gerçekte bir karşılığı değil, hizmeti sadece olan ve bunun farkındalığına erip de burada dediğim gibi arka tarafla muhatap olan ve olamayanların ancak bununla mezara, dediğimiz fiziksel olarak mezara girerek işleme tabi tutulacağında toprağa atılacak ceset diye işaret ediyor. Şimdi bunu biraz şöyle ben açıklamak istiyorum. Şimdi mesela birçok şey var ya, hani böyle ölmeden önce ölmek mesela. Bu böyle bir söylem olarak hep vardır şimdi. Bu nasıl oluyor mesela? Ölmeden önce ölenler, ya da direkt ölüp de ölenler şeklinde böyle bir kategorize var ya. Şimdi bu ölmeden önce ölmek hiç de romantik söylem değil. Tamamen bilincin daha fiziksel bedenle şu perdeden seyrederken bilincin bilimsel varlığının ölüp orada Allah baki dediğimiz hükmün açığa çıkması. Ne dedik? Âlâ ismine. Ki burada açığa çıkan bilgi olarak biliyoruz Allah diyorsun. Bilgi olarak diyorsun ki bizden öte olan falan filan. Ama bu bir hal olarak açığa çıkıp kişinin bilimsel bu bedenini ortadan kaldıran değil, tam tersi bilimsel bedenin içinde Allah esmasının hal olarak açığa çıkmış ve bilincin dirilmiş olması, ölmeden önce ölmek dedi diye tarif edilen yer. Şimdi bunun diğer versiyonu, şimdi birisi burada âlâyı zikretti, birisi âlâ sebbiha yaşadı, ölmeden önce ölme dediğimiz, ya da Allah baki hükmü açığa çıktı. O zaman bu kişinin yaşamla bağlantısı hem oradayım hem değilim gibi olur. Hem bizzat içindeyim ama o şey benim içimde değil. Yani ben dünya, evet, burada ben dünya ve varlık sahasının içindeyim. Ama buradaki benim, az sonra söyleyeceğim, hayat dünya dediğimiz, dünya benim kalbime girmedi hali olur. Anlatabildim mi? Yani bilincin dirilmesi demek her şeyin zaten aslında yok hükmünde olan bir anlık hizmet prensibiyle karşımızda olan seyir malzemesi olmasından ibaret olur. Şimdi bu tarafa geçince, şimdi bu kişi ne olur? Bu kişinin ölümü de ölüm gibi değil. Çünkü bunun mesela bu bedendeyken dirilmiş bir bilinç ama bedenin bir son kullanma kılavuzu var. Son kullanma tarihi var. Anlatabildim mi? Bu beden vadesini doldurduğu dükkanı hani kapattığı zaman işte o bilincin diriliği zaten kişiye bir nevi seyahat gibi. Buradan buraya taşındım gibi. Ölümü tadacaklar diye işaret edilen hal olur. Ama öbür türlü yani ne diyor? Ölmeden önce ölme falan değil. Bizzat bayağı bedenli geldim, doğdum, yaşadım, büyüdüm, evlendim, bilmem de ölüyorum. Böyle bir skalayla yaşayan veya bakan ve kendisini bir bedenle bu dünyada bulduğunu yaşayan insan. Bakın bilgi değil ama hali kastediyorum. Yani bilgi gerçekten bugün 100 kişiden 98'i bu bilgilere sahip. Ama halden bahsediyorum. O kadar basit değil bunun bilincin dönüşümü, kendi sirkülasyonu var ama. O kişi yani bu anlamda geldik doğduk görüyoruz falan. Burada bir eksiklik diye değil ama bunlar bizim işimiz. Allah için işin büyüğü, küçüğü, mertebesi, işte alemin iyisi, kötüsü yok ya. Allah sistemi, Allah için. Ama altta birbirine göre bunların bir hiyerarşisi var. Biri alt frekans sürüyoruz, biri üst frekans sürüyoruz. Biri işte şu gezegendir, biri bu gezegendir. Hep bir hiyerarşi var. İşte insan olarak da hep bir yaş ve hiyerarşimiz yok mu? Ama baktığımızda özde insanız eşitiz. Değer anlamında. Ama diyoruz ki o 5 yaşında, o 8 yaşında diyoruz mesela. İşte bu anlamda şimdi o kişi için yani o taraftan yaşayan alt frekans dediğimiz hayvansal buradaki madde anlamında boyutta yaşam süren bir bilinç seviyesi diyoruz. Ve bu bilinç seviyesi aslında biraz şey gezegenleri bilenler için söyleyeceğim ama Marsiyen bir yer. Hayvansal bir alan. Anlatabildim mi? İyi ya da kötü demiyorum. Yine söylüyorum. Tamamen hiyerarşi meselesi. Hayvansal güdülere dayalı. Bunun da kendi içinde hani insansı insan diye konuşmuştuk ya insanı kâmil. Bunun da kendi içinde katları var. Ama iç alt frekans dediğimiz bedenli boyutta yaşayarak hayvansal güdülerinin ya hizmetinde ya da her an oradan çıkmaya çalışan ya da çıksa da düşme gibi bunların bir ilk küçük çakra ile alakası olan bir bağlantısı var. Yani daha henüz öbür alana adım atmamış iki ara bir dere olan da dahil buna. Tam olarak buradaki o hani çerçöp gibi toprağa atılacak dediği bölüm var ya. Şimdi bunu kötü olduğu için toprağa atarız demiyor. Diyor ki işleme tabi tutulmak üzere bilincinde açamadığını beden neye hizmet ediyordu beden dedik ki ya da demedik bilmiyoruz hatırlamıyorum. Bu bedenin, beynin, beyin bir program ve bu program arkadan gelen esma işlerin bu program burada bir projeksiyon yaratıyor. Önce bedenimi oluşturmuş oluyor. Ve bedenimi oluşturduğu yerden her bir beynin burada alanlarını bölüm bölüm alırsak merkezlerini her bir merkezin yönettiği bedenimde bir organ var. Ve her bir organın da hem içteki psikolojik doğası hem de dışarıya doğru yansıttığı enerjik bir karşılığı var. Ve buna enerji beden diyoruz. Bunlar 4-5 tane beden iç içe sıralı. Aynı zamanda da o her bir organ ve psikolojiden dışarıya enerji beden ve çakralar yoluyla yansıttığımız, böyle projekte ettiğimiz karşımıza görüntü olarak gelen suretler var. Nasıl oluyor? Mesela Meltem sarı giymiş. Eli sarı giymiş ya mesela. Şimdi bu renkler de tabii ki bununla bağlantılı. Hepsinin gezegensel. Dolayısıyla arkaya indiğinde resullerle daha arkaya gittiğinde esma ve sıfat boyutlarıyla bağlantılı. O zaman benim beynimdeki X bölüm güneş tarafından tetiklendi. O güneş sarı renkler, turuncu renkler. Gidiyor aşağıya kalbini yönetiyor. Çıkıyor dışarıya hop diyor ki Meltem ve Elif iki tane suret geldi. Kalbimin bir yanını bir tarafı, bir tarafını da Elif temsil ediyor gibi. Dışarı projekte oldu. Anlatabildim mi? O zaman benim için mesela buradan baktığımda Elif, Meltem diyorum ama ruhsal planda Elif ya da Meltem'in yok olması demek Elif ile Meltem bu şeyin uzantısı olarak karşımda zaten. Aslı yok demek. Yani onlar kendi dünyası var da aslı benim için şuradaki kodu projekte eden Ve projekte ağının da hizmetini sağlayan enerji bedenle birlikte organlar oluyor. Giriş çıkış hatları var onun. Üzerinden projekte edilmesini beni bana gösteren varlıklar oluyor. Meltem ve Elif. Neremi gösteriyorlar? Diyor ki kalbinin ve dolayısıyla güneşle ilgili resul ve buradaki kuvve boyutu. Esma sıfat boyutu. O yüzden mutlak hakikat dediğimizde Meltem'le Elif'le benim bir mutlak bir bağlantım yok. Meltem ve Elif üzerinden güneşin içerisindeki ruhsal bağlantı benim için işlem kazanıyor. Kimse durup dururken ay bir beynimi açayım oradaki güneş merkezimi şöyle yapayım bir ameliyat edeyim demiyor ya. Varlık ne için kurulu dedik ki az önce. Zikirle, birbirimizle, fiili, dille, hatırlayarak hatırlatarak yaşanan bir varlık sahasında bağlantı kurmak üzere. Beynin bağlantı modelini hatırlayın. Her bir nöronun kendisi için bağlantı yaratma kapasitesi bizim aşağıda bir başka arkadaşla tanışabilme kapasitemizin küçük buradaki küçük gerçek çıkışı burada da onun göstermesi. Anlatabildim mi? Mesela arkadaş ağı beyindeki nöronların birbirine kurduğu ağlar, bağlantılar. Ve bu ağ çıkıyoruz arkaya diyor ki senin esmalarının birbiriyle alışverişi. Senin kendi gerçeğini burayla burayı bağlantı kurarak bir sentez olarak yaşama bakabilme becerin. Hepsi arkada olan işler dolayısıyla buradan aşağı dışarı yaşam olarak yansıyor karşıma. Şimdi o zaman az önce dedik ya ölmeden önce ölmek de bilincin dirilmesi demek buradan yaşamı görüyor olmak demek. Anlatabildim mi? Şuradan değil. Diyorum ki A Selen şunu yaptı, A Elif bunu yaptı, işte Sibel Denizli, Meltem Sevindir dediğimde şu yatayda suretten değerlendiriyorum ben. O suret ne diyor bana? Diyor ki işte buradaki alt dediğimiz boyutlar yani kişisel çakralar ve kişisel gezegenler ya da kişisel özelliklerle içinde sıkışmış olduğum dar bir pencereden bakıyor olmamın birinci bir ifadesi diyor. Şimdi bu o zaman benim eğer o dediğim hale gelmiyorsa şuralardan yaşam seyri bu mertebesel değil inşallah anlatabiliyorumdur. Kendi içinde bir bakış derinliği diyelim buraya. Eğer oradan sürmüyorsa yaşam sonunda birincisi ama küçük birimlerde de ne diyor? Konuların kendi sonunda da aynı işlem oluyor. Hatırlayın holografik prensibi bir formül varsa her zerrede o formül işliyor. Şimdi insan olarak baktığımda eğer bilincinde dirilmemişsen sen ve vakti geldi şu bilincinin ifadesi olan bedenin son kullanma tarihi geldi de ölüyorsan o zaman senin mezara girme işlemin aslında bu kodları taşıyan bedenin üzerinde işlem gerçekleşerek çeşitli o kendi işlem prensipleri var. Onların sonunda farkındalığı elde edemedin ama işleme tabi tutulup da ruhun orada tekamülünü gerçekleştirmesi üzerine çalışıyor. Anlatabildim mi bunu? Yani birinde bilincin o üst dediğimiz ölmeden önce ölmek diye hedeflenen baki Allah hükmünün açığa çıkması ki kişinin kendi becerisi değildir bu. Yaratılış amacıyla ilgilidir. Ama ikincisinde de diyor ki burada oralara doğru bilinç seviyesini burada bu katmanda açığa çıkmadıysa ilgili temsilci olan şu beden varlığını işleme tabi tutarız. Her bir noktada gereken işlem yerine geldiği anda da kaldırıp evet tamam şimdi artık bilinç özgür. Ne oldu? Arındı, saflaştı dediğimiz işte ilk ana hedefine ulaşır diyor. Şimdi bütün ayetlerde veya bildiğiniz kabir azabı işte mezara girince işlem oluyor, mezara girince şöyle seyir geliyor, böyle melek geliyor falan dediğimiz aslında işlemin ana hedefi burası. Yani bilincini burada saflaştırmayanı beden temsilcisi üzerinden işleme tabi tutup kendi zamansal veya ışınsal saflaşmasını gerçekleştirip de ondan sonra bir diğer evine geçmesi üzerine çalışmış oluyor. Bütün anlatımlar. Şimdi burada da yani 5. ayette işte onu simsiyah çerçöp olarak kıldı dediği yerde işte bunu kastediyor. Anlatabildim mi? Yani yukarıdaki alayı halledilemeyen, buradaki ben diye küçük benle yaşayan ve tüm o kayıtlarla kendini burada yaşayan insan modeli ki o insan aslında hakikatten yüz çevirmiştir diyor. Ve bu şey gibi değil. Reddediyor dini, diyaneti falan anlamında demiyor. Kendi hakikatinden çeşitli sebepler, yaratılış amacı veya ona sunulan fırsatlara gözünü açamamak sebebiyle hakikatinden yüz çevirmiştir diyor. Ve o yüz çevirmenin de işlemi olarak da burada tamamen fiziksel olarak dediğim gibi dürülüp simsiyah çerçöp diye tarif edilen bir ceset toprağa atılan, yani işe yaramaz anlamında aslında yani bir anlamda işaret. Çünkü bu kod işe yaramıyor. Anlatabildim mi? Bu kod, yani beden, bedenin içerdiği kodlar, bedenin hizmeti müthiş ve büyük ve ekstra ama nihayetinde hizmet için. Yani hakikatin burada kendisine dediğim gibi seyir anlamında ortaya hakikat koymuyor da işte öyle diyoruz ama hani ilmin diyelim. İlmin seyir tekamül yolculuğunun doğal olarak yaratma kapasitesi, kabiliyeti. Dolayısıyla burada açığa çıkmış bilimsel bir varlık şu beden. Kodlara hizmet ediyor ve sıkıştırılmış veri paketi dedik, hatırlayın. Dolayısıyla gerçek mutlak da o veri paketi, yani nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bir şekilde şu bilgisayarların bile bir son kullanma tarihi var ama o güne kadar onu ne kadar büyük işlerde kullanabiliriz değil mi? Ne kadar, yani ister sadece gireriz işte YouTube'lara, Facebook'lara, ister de deriz ki bütün müthiş kendi bilincimi bu anlamda neyse işleme kapasite, bunu kullanarak yeni yeni işler, yeni yeni modeller, yeni ve farkındalıklar elde etmeye de hizmet eder. Ama nihayetinde hizmet eder. Neye hizmet eder? Ben taşı atan varlık olarak o elimi bu tuşlara dokunduğumda benim kendimi göstermek istediğim, benim kendim için ortaya çıkarmak istediğim işlerin ortaya çıkmasına hizmet eder. Ve bir gün geldiğinde son kullanma vadesi dolduğunda ekran kapanır, sesi bozulur, patlar, çatlar, bir şey olur ve bu bilgisayar çöp olur ya. Hani her türlü tamirattan sonra da artık bir çöp olması var ya bu şeylerin, aletlerin. İşte tamamen beden bu durumda. Ve beden bu durumda, buradan yine madem biraz da şeyi anlatayım, buradan girmiş oldum ama. Şimdi beden tam bu bilgisayar gibi. Bilgisayar attı. Ben dedim ki bilgisayarcıya gittim, dedim ki artık bu çalışmıyor. O da baktı, etti, dedi ki tamam tuttum. Git biraz idare et dedi. İşte o tamirat safhası kişinin dönem veya yaşam sorunlarında hastalıkla muhatap olması. Tamirat yapıldı, git biraz daha çalış. Sonra bir daha geldim ben. Dedi ki bana bilgisayarcı, artık tabir olmuyor dedi. Kaldırdı attı bilgisayar mezarlığına, köşesine. Orada yatıyor ya. İşte orası kabir azabı onun için. Anlatabildim mi? Elini kolunu kullanamadı ve kimsenin onu kullanmadı bir yerde yatıyor bilgisayar. Sonra işin sonunda bilgisayarcı geldi, dedi ki bilmem kim arkadaşa bir parça lazım dedi. Geldi buradan bir parçayı söktü. Dedi ki hepsi bozuktu ama şu çalışıyor. Bunu götüreyim arkadaşım bilgisayarına takayım. Hani çıkma diyoruz ya, çıkma, çıkma ses kartı, çıkma ekran kartı diye mesela. Biliyorsunuz değil mi bu tabirleri? Çıkma, çıkma denir. Hani biliyorsunuz değil mi? Ben şimdi konuşuyorum vardır ama tamam. Hani çıkma kapı, çıkma bilgisayar, çıkma lastik falan dedi. Yani zaten kullanılmış, bir şekilde kenara atılmış, bir başkasının işine yarayan bölümü alınır, kullanılır. Şimdi bu bilgisayarın bir parçasını o bilgisayarcı alıp başka bir arkadaşın parçası şeye, bilgisayara taktığı zaman onun adı karmik borç dediğimiz yer. Yani biz tarif ediyoruz oraya. Anlatabildim mi? Ne diyor? Bu burada kalmıştı. Geldi, aynen toplama bilgisayar. Geldi, Mert'in bilgisayarına taktı. Burası karmik borç diye bizim tarif ettiğimiz. Halbuki şu, hala işleme şey gibi, kapasitesine sahip olan bölüm burası. Anlatabildim mi? Biz bazen karmik borç, karmik yük, dedemden geldi, ninemden geldi falan diye dert ediyoruz ya. Bakın, bu konu şu, oradaki ses kartı hala işleyebilir. Sadece bu bilgisayarın %85'i gitti. %15 ses kartı hiçbir şey yaramaz. Ben bilgisayarı bıraktım ama bilgisayarın %15'i parçayı aldı. Elif'in bilgisayarına taktı. İşte Elif'in bilgisayarına takması demek benim o hala işleme, hala son kullanma tarihi gelmemiş olan ses kartını Elif'in alıp varlıkta tekrar devreye sokması demek. Anlatabildim mi? Yani hani haritalarımızı diyoruz, gelirken kodlar getirdik. İşte o gelen karmik veri paketimiz demek. Ama bir bölümde, ama iki bölümde fark etmez. Ve bu mevzu Elif'in kendiyle ilgili değil. Ya mesela Elif ses kartını ikinci el aldı diye Elif eksik değil. Elif'in işte her neyse ses kartı bozulmuştu, Allah ona bir şey hediye etti değil. Anladın mı? Hiçbir romantik söylemi yok. Sadece şu, o benim mevzu ses kartım hala işlem yapabilme kapasitesi sahip ve onun bir ömrü var ve ömrünü tamamlamadı. Yani o konu Elif de yola devam etmek zorunda. Elif kim dediğimizde Elif benim soyumdan, torunlarımdan, benim ruhsal planımdan, benim suretlerimden biri olduğu için ona takılıyor o bilgisayarına. Anlatabildim mi? Olay birinin devredilmesi. Ve ondan sonra orada kalan artık gerçekten dediğim gibi kendi içinde sadece o hurdacıya gidene kadar, belki o hurdacılar eziyorlar ya böyle onları, bütün böyle filmlerde görüyoruz, arabaları ezerler bilmem ne. Artık orada artık ne oluyorsa lime lime oluyor. Anladın mı? Orada onun azabı devam ediyor ama bu tarafta yola devam etmesi gereken ve henüz kendini tamamlamamış veriler de burada devam etmeye doğru bir başka suret üzerinden açığa çıkıyor. Şimdi buradaki dediği, yani çerçöp olduğu dediği şey veya bizim tabii oradaki bilgisayarın durumu. Anlatabildim mi? Ve burada yine diyor ki, şimdi o ses kartı buraya geldi ya, arkasından gelen şey tabii ki biz ne dedik? Yani işin hakikat noktası, işin âlâ zikri, ortaya çıkması ya da çıkamayışı üzerinden bu örneği verdik. Diyor ki sana okutacağız da unutmayacaksın diyor. Yani burada oraya gelmiş oluyor. Diyor ki sana okutacağız da unutmayacaksın dediğinde buraya kadar geldiği yerde ki bu ayetler Hazreti Muhammed'e inzal oldu. Bakın sana bana ama ona. Anladın mı? Orayı hiç kaçırmayalım. Yani ona hala söylem var. Ondan hala inzal var. Hala onun diliyle bize söylem var. Ve hala hepimizin üzerinden açığa çıkan bir Allah dili var. Anlatabildim mi? Hakikati Muhammedi dolayısıyla ondan açığa çıkan ve kendi ilk taşı atan o olmakla beraber Sebbeha dalgası olarak yaşayan bizler varız. Dolayısıyla hepimize aynı anda ama tek gerçek var, ilk taşı atan. O yüzden ilk taşı atana diyor ki burada aynı zamanda tam olarak eğer ki burada dediğim gibi İşlemi sen âlâ olarak zikredemediysen olan şey senin ta ki çerçöp gibi bir kenara atılana kadar burada kendi varlığını burada kilitli yaşaman ve ondan sonra da atılman ve dürülmen. Ve onun sonrasında eğer ki sen bu âlâya doğru giden yolda bir açılım, bir farkındalık diyoruz biz buna ve bir hakikatle muhatap olduysan da İşte sana okutacağız da unutmayacaksın diyor. Ve bunu ne zaman okutuyor? Bakın diyor ki hepsi üzerinden okutuyor. Anlatabildim mi? Olan hallerle de olmayanlarla da. Olan suretlerle de hal olarak onun vesilesiyle olmayan olarak görünenler üzerinden okutacağız diyor. Ve sen bunu unutmayacaksın diyor. Ve yine bilgisayar örneğine bakarsak düşünün ki ben şimdi burada o bilgisayarım. Ben o bilgisayarcıya yolu düşene kadar bütünü patlayana kadar diyelim mesela. Şimdi ben o bilgisayara hakimim. Kullandım. Onunla ilgili bir fikrim var. Artık diyorum ki hangisini kullanırsam hangisi erken bozuluyor. İçinde ne yaparsam nereye kadar zararlı. Aslında bir fikrim de oldu. Yani işin sonunda bilgisayarın gideceği vardır. O onun kader planıydı ama kullanıcı olarak ben bir okuma yaptım. Neyi ne kadar kullanabildim? Neyi ne kadar zarar verdim? İşte yaşam olarak baktığımızda âlâ olarak sen kendi gerçeğini tesbih halinde burada yaşarsan senin bütün halin aynı zamanda bu bilgiye de vakıf oluyor. Ve diyorsun ki bunu dışarıda görüyorsun. Şöyle olunca böyle olur, böyle olmayınca böyle olur şeklinde bütün bir görüyor. Yani burada sadece şey demiyor, cennet. Cennet resimleri böyle toz pembe çiçekli demiyor. Anlatabildim mi? Her ikisine de vakıf olan bir okuma, bir hakikat, bir gerçek, bir muhataplık ortaya çıkmış oluyor. Ve tabii biz bunu nasıl yaşıyoruz dersek, biz bunu otomatik yaşıyoruz zaten. Hep diyoruz ya bu kodlar üzerimizde açığa çıkıyor. Biz ya görüyoruz ya görmüyoruz. Şimdi burada bize tarif edilen, senin o içinden coşku geldiğinde, hakikatle muhatap olduğundaki o hal ve Sübhane Rabbiyal Âlâ diyelim ki orası sabitlensin bizi ne düşürsün modumuzu, moralimizi yoldan, ne de egosal böyle Allah yani işte ben özelim falan diye buralara soksun. Sübhane Rabbiyal Ala buranın kilidi. Ve altına doğru inen sıralamada yani o Rabbiyal Ala dolayısıyla senin bedenin, senin kodların, genetik verilerin işleme tabi tutuluyor. O ala anlayışı senin her bir bölümünde, bilincinin her bir durumunda, genetiğinin bütün resimlerini o düzeye çıkarana kadar işlem yapıyor. Anlatabildim mi? Sana gelen hakikat coşkusu boş durmuyor. Sen de böyle bütünüyle kaplamak dediğinde genetik verin hala duruyor. Ne oluyor? İşte o âlâ olan hal sende her bir zerrede işlem yaparak ölmeden önce, kabre girmeden önce burada işlemin kendisini senin suret, veri, genetik dediğin her neyse, gölgelerim dediğin her neyse onların tek tek yok olmasını sağlıyor. Yani senin bilincini mezarda değil burada o patlama yaşadıysa beden üzerindeki kodlardan arındırıp saflaştırıyor. Ve inat etmeyin diyor aynı zamanda bize burası. Çünkü o bilgi geldiğinde hani o diyorsun ki iki kere o bilgiye sahip olup yaşamımı düzenliyorum. Üçüncüye kaçıyorum diyelim. İki kere mesela ustalığımı sevdim. Dördüncüye gölge yanım çıktı. Sevmedim mesela. Anlatabildim mi? Kaçıyorum ya. Veya beğenmiyorum ya. İşte bunları ortadan kaldırmak üzere çalışıyor. Yani senin kendine belki bir nevi zarar veren gölge yanların, gölge duyguların, geçmişten gelen kodların, onların hepsi aynı anda açığa da çıkarıyor bu bilgi. Anlatabildim mi? Yani biz genelde şimdi Kur'an konuşuyoruz ama genel herhangi bir çalışma için her zaman da söylediğimiz şey bir çalışmaya yöneldiğinde kendi miracını başlatmış oluyorsun veya vakti geldiği için başlıyorsun. Ama o miraç yolculuğunu içe doğru yükselip derinleşirken aynı zamanda her bir geçtiğin adımda bir gölgenle karşılaşıyorsun. Çünkü o gölge hakikate perde olan, yani aslında arkada muazzam bir bakış ve derinlik kapısı ama üstünde bir perde. Ne var? Atakodu. Ne var? Gölge duygu. Ne var? İşte o güne kadar beceriksizliğimizden ortaya çıkmış bir kalıp mesela. Şimdi bu perdeyle muhatap olduğun anda arkası açılıyor ya. Miraç yolculuğu dediğinde orada geçen haftalarda konuştuk, dedi ki Resullerle Nebilere hepsine aynı anda namaz kıldırdı. Sonra Cebrail vesilesiyle çıktı, kapları gezdi. Neydi bu? Cebrail akıl boyutumuzdu aynı zamanda. Ve kendimizin herhangi bir yolculukta başımıza gelen buyken normal bir kişisel gelişim, dersler vesaire miraç yani. Ama burada âlâ ismi açığa çıkarken kişinin vakti geldi ve âlâ suresi hayatını kaplarken o dönem işte kişiye olan şey bütün bu gölgeleriyle tek tek aynı zamanda burada bir arada da olabilir muhatap olması. Çünkü âlâ onu yok edecek. Âlâ gelecek o perdeyi kaldıracak. Âlâ gelecek orada bütün o saflaşmış hale kadar orada yaraların, kabukların tek tek koparacak. O yüzden burası da zor süreç aslında, değil mi? Duhada hatırlayın. Demişti ki işte işte ikisinin arasında sıkıştım. İnşirah'ta müjde geldi. Dedi ki hiç korkma. Sen yeter ki yapmaya çalıştığın her ne varsa onu yapmaya devam et. Alada da diyor ki devam et onu en üst alandan gerçekleştirmek üzere varlığını sürdürmeye. Ama aynı zamanda da bu coşkuyu koru. Allah'ın sende açığa çıkardığı her ne varsa sebbeha olarak orada varlığını yürü yaşarken aynı zamanda aşağıda da bütün boyutsal olarak işleme tabi tutuluyorsun. Canın yanabilir ama o canının yandığı yerler çerçöp olup da senin daha sonra bütünün çerçöp olmasın diye senin şimdi saflaşmana, arınmana hizmet eden bir ameliyat aynı zamanda mealine geliyor. Birçok yerden daha okudum ama hani burası bizim bugün anlamamız üzerine gitmemiz gereken penceresi diyelim. Ve yine burada devam ediyor. Ameliyat ve aile dizimi gibi burası aynı zamanda. Ben öyle görüyorum mesela Ala suresini. Ve orada devam ediyor. Diyor ki tabii ki sana bu okuduğunu unutturmayacağız diyor. Yani bu geçen sistemde kazandıklarını ya da bütün dersleri veya o Ala dediğin hali sen sana verdim geri almayacağım demiş oluyor. Ve tekrar beni olarak buradaki birimseli kullansan da biliş olarak asla eskisi gibi olmayacaksın diyor. Ve devamında diyor ki tabii ki Allah'ın diledikleri müstesna diyor. Muhakkak yol açığa çıkanı da bilir, gizlenenini de bilir. Ve biz sana en kolayı kolaylaştıracağız. Eğer ki zikir yani hatırlatma fayda verirse hatırlat. Şimdi burası da şuraya denk geliyor. Fezekkirin neteyazı zikra dediği yer. Bu biraz hatırlatma dışarı doğru oluyor açıkçası. Yani şeydir ya, bunu zaten otomatik yaparız biz. Bakın insan nasıl otomatik çalışıyor. Mesela ben şimdi o bilgisayar örneğinden verdim. Benim bir ben bir şeyler yaparken işte o ses kartını örnek verdim. Dedim ki ekran kartımı şöyle bozdum. Bir bilgi var unutmuyorum. O zaman Meltem bilgisayarıyla çalışırken ben onu uyarırım ya doğal olarak. Derim ki ay Meltem işte şöyle yaptım. Ekran kartımı yaktım. Aman ha dikkat et derim. Şimdi bu buradaki hatırlatma, zikir ve fayda verici hatırlatma diğerine. Anlatabildim mi? Ve bunu otomatik yapıyoruz. Bu ayetin bilimsel insan olarak karşılığı. Yani ayet hükmünü yerine getiriyor. Küçük modelde biz de diyoruz ki ben dersimi aldım aman Meltem dikkat et. Aman Elif dikkat et diyoruz. Anlatabildim mi? Burada nasihatler ediyoruz ya birbirimize. İşte bu ayet yaşıyoruz demek o anda. Yani zikrettiğim kendi tezekkirin nefati zikre diye ayette kendi zikredip hatırladığım kendi gerçeğim ve bu gerçeğin önündeki perdeyi yakalayıp fark ettiğim bana bir bilgi oldu. Ben bunu okudum. Unutamam artık. Çünkü ayet garantili. Unutamazsın diyor. Bir kere geldi bu bilgi diyor. O zaman ben bunu alıp tam da arkasından fayda verecekse hatırlat dediği gördüğüm bütün her yere bu bilgiyi taşıyarak kendime hatırlatmaya, kendimi o konuda arınmaya, saflaştırmaya ve büyümeye sizin üzerinizden devam ederim demek. Anlatabildim mi? İnsanın nasihat etme, işte öğrendiği bir şeyi paylaşma arzusu hep diyoruz ki işte arkadaşım da faydalansın, işte komşum da faydalansın. Halbuki ondan değil, bu ayetten çalışıyor. Kendi kendini hala orada beslemeye devam ettin. Kendi kendini yani bir kere hatırladım ama bunu bütün boyutlarıma yerleştireyim dediğin haller için bu durum hepimizden açığa çıkıyor. Ve tabii ki aynı zamanda da yine Hazreti Muhammed diyor ki hatırlat. Yani zikir eğer fayda verecekse herkese hatırlat dedi. Algıladığını, fark ettiğini, yaşadığını senin hikayen üzerinden de zikredip bir yerinde de hatırlaması üzerine tetiklemek, davet etmek, bu tebliğ etmek falan değil. Bayağı bildiğin hatırlat. Yani ona söyle, onunla paylaş anlamında. Ve bunu dışarıya yaptığım gibi aynı zamanda içeriye de bunu yapmaya devam ediyor. Yani hatırla, hatırladığınla var olmaya, hani bunu kaybetmemeye ama en yukarıdaki Sübhane Rabbiyal Alâ'yı da unutmamaya diye bize burada acayip bence notlar var. Ve sonra diyor ki belki burada hatırlattıklarından bazıları ve bunu dışarıya doğru ve içeriye doğru düşünün lütfen. Hatırlattıklarından bazıları haşyet duyup duyuyorsa kalbi açık da haşyet duymak kalple alakalı, akılla alakalı değil. Haşyet tarif edilemeyen büyüklükte bir duygu. Allah'ın haşmeti, büyüklüğü, sistemin muhteşemliği, muazzamlığı karşısında söyleyecek söz bulamayan dili geçti kalbin hali haşyet. Ve o yücelikle bayılmalar bile var. Haşyetten bayıldı falan duymuşsunuz belki. Yani oradaki durum hiç öyle duyguyla ay coştum, ay muhteşem falan hiçbir kelimeyle bölünemeyen bir kalp hali, kalp dilidir haşyet. Dolayısıyla diyor ki kalbi bu anlamda eğer ki haşyet yaşamış, haşyet duyma kapasitesiyle var olan biri ise seni duyacak diyor. Eğer burada düşünecek o zaman eğer senden gel. Ama bir de burada şaki dediğimiz yani kalbi o haşyet nasiplisi değil. Şaki dediğimiz aynı zamanda biraz şöyle bir yer hani cehennemlik diye çevrilir ama bunu ben şöyle tarif edeyim size hemen parantez. Kendi varlığını, birimsel varlığını yaşama hali. Ama üst düzeyde, ama alt düzeyde, ama Şakir bunu da hep parlak haliyle işaret eden, kendi bilimsel gücünü, kudretini en üst mertebede yaşamak. Yani cehennemini elleriyle burada en üst mertebede inşa eden küçük ben, küçük ego, bilimsel ben. Anlatabildim mi? Mutlu mu mutlu? Bu yataydaki düzlemde bir, bu yatayın en zengini atıyorum. Şey olarak parasal değil de, bu yatayın en muhteşem, en harika. Evet ama yataydı. Yani işin içinde sadece maddi akılla, işin içinde sadece zihinsel ve analitik zeka ile belki kalabilen ama asla görünenin ötesine imanı bırakın, bakma kabiliyeti olmama. Burası bir şey değil mi? Handikap yeri yani. Herhangi bir konuda bile ötesini göremediğimizde nasıl bir azap çekiyoruz değil mi? Diyorsun ki bana bu oldu, arkasını okuyamıyorum diyorsun. Bakın bu minnacık bir cehennemin tadımlık işareti gibi ki hesap bile edilemez oradaki asıl büyük boyutlara şey yaptığımızı düşündüğünüzde ama işte o görünenin ötesine bakamama kabiliyetinin yarattığı azabı düşünün. İşte Şaki dediğimizde düşünün ki halini görünen modelde yaşayarak ötesine geçebilecek hep bir bu anlamda bilimsellik alanında ve kayıtlı alanda hapishane alanında kalma durumu olur. Dolayısıyla diyor ki haşyet duyma, duyan kalp ki nasiptir yine söylüyorum, duyma nasibiyle olan bir kalpse senden geleni alacak, duyacak, gereğini zikretmeye başlayacak. Çünkü tetikledin sen onu. Ne diyor? Ben Meltem'e dersem ki aman Meltem şöyle yapma, Meltem'in kalbinin kulağı açıksa Ay Fatma demişti buraya basınca ekran kartı yanıyormuş deyip ona dikkat edecek. Meltem'in kalbinin kulağı kapalıysa hiç hatırlamayacak bile. Mealen söyleyeyim. Anlatabildim mi? İşte orası Şaki ise ondan kaçacaktır dediği yer burası. Yani kilitliyse kulağı duymuyorsa kalp kulağı veya kulak kulağı hepsi dahil bütün kulaklar, bütün hücrelerde ve bütün organlarda biliyorsunuz ki bütün şeyler var mevcut. Bütün organlarda her biri sırasıyla var. Kalbi, beyni, gözü yani. Her biri midenin de beyni, midenin de gözü, midenin de kalbi, midenin de işitme kabiliyeti. Hepsinde var zaten. Holografik prensip böyle çalışır. Sadece insan bunu çok fazla bilmez. Sadece en büyükte görünen gözler, görünen kulak falan bunları anlar. Dolayısıyla düşünün ki burada kalbinin kulağı sağırsa işte orası Şaki diye işaret edilen haşyette açık olmayan, nasibi olmayan kalp işte burada kaçacaktır diyor ve kaçmak suretiyle de en büyük ateşe maruz kalacaktır diyor. Ve orada en büyük ateşte ne ölür ne dirilir. Azabın kendisidir diyor. Ama öbür taraf arınıp saplaşan gerçekten kurtulmuştur diyor. Ve bu ne ölür ne dirilir dediğimiz yani de tabii ki çok enteresan. Bunu bu dünya aralığında düşündüğümüzde yani şey gibi ikisi arasında şimdi normal günlük hepimiz yani her zaman ilmi noktadan birbirine nasihat tavsiye falan. Ben normal günlükte dediğim gibi bilgisayardan, çaydan, çorbadan değil mi insani ilişkiler içinde çeşitli şeyleri paylaşıyoruz ya birbirimizle. Diyelim ki Meltem, Elif tam karşımda denk geldi ve sizden söylüyorum ama diyelim ki Meltem bana bir konuda bir şey sordu veya ben keşfettim işte şu bardak şöyle koyulursa bu bilgisayar böyle kullanılırsa diye bir şey ona söyledim. Çünkü bu benim doğam, insan doğası böyle. Hep diyoruz ya insanlar niye birbirine akıl veriyor? Bu ayin çalışıyor. O yüzden veriyor. Anlatabildim mi? Kimse hani şeyden çalışmıyor. Şimdi kendimizden çalışmıyoruz. Bir ayetler dizisi böyle matematiksel metrik kodları bir zamanla hangisinin vaktiyse açığa çıkıyor o hale giriyoruz biz. O yüzden birbirimize akıl, nasihat, tavsiyeler verme becerimiz var yani ayet dolayısıyla. Dolayısıyla biz şimdi diyelim ki Meltem'e ben herhangi bir konuda veriyorum, paylaşıyorum, söylüyorum. Meltem bunu alıyor. O an ya tamam öyle mi oldu dikkat ederim diyor ama kalbi duymadı. Dili, şu kulağı duydu, düşüncesi duydu. Neyse onun kalbinin nasıl bir ben bilmiyorum. İki gün sonra yine geliyor aynı. Üç gün sonra yine geliyor aynı. Mesela veya benim tavsiyem dışında o bana sordu diyelim ki. Sordu şunu ne yapayım? Ben de zikrime göre zikrettim ona. Ne yaptım? Öğrendiğimi paylaştım ayete göre. Meltem onu aldı gitti. Üç gün sonra yine aynı soruyla geldi. Bir hafta sonra aynı soruyla geldi. Altı ay geçti aynı soruyla. 10 sene geçti hala aynı yerde. Debeleniyor aynı soruyla geliyor. Şimdi bu ne demek? Meltem'in kalbi duymamış benim söylediğimi demek. Anlatabildim mi? Şimdi Meltem'in o konudaki pozisyonu burada işaret edilen yer. İkincisi de dediğim gibi duymadığı gibi. İkincisi de biri var, sen bir şey söyleyeceksin ki söylememeliyiz. Evet ama ayet çalışıyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Şey kaçıyor senden. Orada ona ay canın yanacak dediğin zaman bir daha seni aramıyor bile belki. Anlatabildim mi? Öyle olmuştur arkadaşlarınız, üzüldüğünüz insanlar olmuştur. En çok aileyle yaşıyoruz bu ilişkileri. Ya anne şunu yapma, ya baba bunu yapma, kardeşim şunu yapma gibi buralara giriyor. Çünkü önce insanın ana kuvvetleri aile modelleri üzerinden tezahür eden kuvvetler. Anlatabildim mi? Hani anne, babam, kardeşim dediğinde bunların beyinde daha büyük merkezle karşılıkları var ya da gezegensel olarak. O yüzden en çok onlarda tezahür ediyor. Ama ne diyoruz? Tam söylüyorsun, bir daha sana selam vermiyor mesela. Olabilir. İşte oradaki işaretler bu örneklerdeki gibi bu ayette şaki diye işaret eden, ki biz onu tespit etmiyoruz. Yanlış zaten öyle şeyler var. Kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğu ile ilgili hüküm vermek kimseye mahsus değil, ama burada öyle bir hani örnek model olarak tarif etmiş, kilitli anlamında. En büyük ateşe maruz kalır kaçmak suretiyle. Çünkü kaçmasa, ne dedik en başta, Harun'u sordunuz. Bakın bilgisayarı öyle kullanıyordu. Ben söyledim başka pencereden. Benim yaptığım ona Harun boyutu. Anlatabildim mi? Bilgisayarın tuşuna buradan basma, şuradan bas, yoksa ekran kartı yanıyor demem. Ben ona Harun boyutundan gelen yan destekçi, yan boyut, yan pencere olarak, kayıtsız, alışılagelmişin dışında bir yerden seslenen kişi oluyorum. Ama o orayı almadığı için, tam tersi, bir de tanımadığı için bir de benden kaçıyor dediğimde, işte kendisine açılan bir başka pencereden de kaçmak ya da Allah'tan, böyle tarif ediyor, Allah'tan uzak düşmüştüm. Yani kaçış, gelen mesajları duymayış, açılan pencereleri görmeyiş, dolayısıyla da uzak düşmüşlüğe maruz kalan kişi oluyor. Ve devamındaki o kişinin hali içinde ne özür ne dirilir. Yani ne benden duyduğunu duymamış gibi olur, uygulamadı, kalbi almadı, ama bir kere bilgi şu kulaktan şu koda girdi. O onu alttan alta çalıştıracak, koordinat altı bir bilgi artık o. Ne duymamış gibi olur, ne de duyup da uygulamış olur. İkisinin yarattığı stresi düşünün. Nasıl bir yer burası? Mesela bir bilgi, normal günlük bir herhangi bir eğitimden bir bilgi alıyorsunuz. O bilgi orada duruyor ama hayatında uygulayamadım. O bilgi için diyoruz ya, ay yapamadım. Bilinçli tarafta ay yapamadım diyorsun, zaten bir stres. Bilinçsiz tarafından da o bilginin vücuduna girdiğinin farkında değilsin. O bilgi senin için bedeninde geziyor. Senin haberin yok. Ve yaşamında ortaya çıkmaya henüz, hamilelik süreci geçirdiği için hazır olmadı. Çıkmaya henüz hazır olmadığı için de senin bedeninde sürekli bir işlem yapıyor. Anlatabildim mi? Bu hamilelik süreci gibi düşünün tekrar. Bebek, anne hamile kaldı. Bir işlem var bedeninde. Sütünü, kalsiyumunu, neyse işte sıvısını, bütün enzimleri çekiyor bebek. Bir işlem var. Annenin bütün bedeninden, hücrelerinden çekiyor o ışığı. Veya neyse gerekli malzemeyi bebek oluşumu için. Ama henüz bebek doğmadı. Annenin bedeninin durumunu düşünün. Stres durumunu düşünün. Anlatabildim mi? Şimdi bir bilgi girdiğinde, ama hazırsan hop zaten onu kullanıyorum. Duydum kalbim acı. Hazır değilsem, hamilelik başladı. O bilgi benim bedenimdeki bütün ilgili bağlantıları kırana kadar, o annenin yaşadığı stres, alttaki bedensel stres gibi benim İçimde, zihnimde, bilinçaltımda ve beden hafızamda inanılmaz bir sinir sisteminde hareket ve stres var ve ben bunu bilmiyorum. İşte burası da ne ölür ne dirilir dediği yer. Anlatabildim mi bunu? Aynı şekilde tabii kabir bölümüne de var. Aynı şey, yani o işleme tabi tutulduğu zaman bu işlemi ister alın bilgiye, ister halinize, ister az önce orada şeye götürelim. Bilgisayarcıdaki benim henüz ses kartımı Mert'iminkine, Elif'inkine takmadan önceki hali. Bakın, ölmüş mü bilgisayar? Ölmüş. Ama o ses kartı diri mi? Diri. Ama bilgisayar kalkıp buraya çalışıyor mu? Hayır. Ama o bilgisayar orada yatıyor ve o ses kartına eziyet. Anlatabildim mi buradaki durumu? Dolayısıyla ne ölür, ne kurtulur, ne dirilir dediği yerdeki hal, işte bu kendi âlâ, sebbeha âlâ'yı bir şekilde ortaya çıkaramayan ya da o ortaya çıkarken işleme eşlik etmeyenin hali demek. İşleme eşlik etmek de sadece burada teslimiyetle mümkün. ve bırakacaksın diyor. Her ne yapıyorsan onu en iyi şekilde yapmaya devam ederken onun getirisi olan bütün yeni halini de eski halini ayıklayıp dönüştürmek üzere tek tek kendin üzerinde işlem yapıp, gözlem yapıp bu sürecin kendinde tamamlanmasını sağlayacaksın diyor bu ayette. Ve yine arınıp saflaşan kurtulmuştur dediği yerde de Rabbinin ismini zikredip bir fiil salat eden kurtulmuştur. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Muhakkak ki ilk bilgilerde de vardı İbrahim'in ve Musa'nın bilgilerinde diyor bu bilgiler için. Ve tabii ki burada yine üstüne geçen, yani önümüzdeki haftaya tekrar üstten özet geçeceğiz ama Rabbinin ismini zikretmek burada sana kolay geleni yapmaya devam edip ama onu en başta konuştuğumuz Harun boyutu gibi onu hep daha yükseğe hedeflerken bunun maddi dünyaya ait bir yükseklik olması değil, onu en iyi şekliyle yapmaya devam etmek ve onu en geniş şekliyle yapmaya devam etmek. Hem dikey hem yatayda. Onu daha yüce yapmaya, çalışmaya devam etmek. Ama onun kaderi hakkında da kaygıya girmemek. Buradaki Rabbinin ismini zikretmek demek. Anlatabildim mi? En çok bugün mesela bir iş yaptığımızda kaygıya giriyoruz. Yapabildim mi? Bunun sonu ne olacak? Bunu büyüttüm ama daha büyütecek miyim? Ondan sonra bu bana kazandıracak mı? Vesaire vesaire. Veya çocuksa bu çocuğu şöyle baktım, böyle besledim, ne olacak bunun kaderi? Hani hep sonrası. Anlatabildim mi? Ne dedik? Bazen geçmiş, bazen gelecek. Ama şimdi de olmak mevcut ya. Şimdi dediğimizde gerekeni yapıp da hani sabır esmasını hatırlayın. Sürecin kendisinin ortaya çıkmasını bekleme hali doğal halde işte bu alayı kolaylıkla hal olarak ortaya çıkaran bir şey. Ve bu da tabii ki kaygıya girmemeyi isteyen ve yaptığı şeyi yine söylüyorum en âlâ olarak yapmaya devam edip ve senin hep kendin bakın Meltem'in iyisini hedeflemek değil, Meltem'den daha iyi olmayı da hedeflemek değil. Kendinin daha iyisini hedeflemeye doğru zikretmeyi işaret ediyor ve dünya hayatını tercih edersin dediğinde de bunun işte dünya hayatında kıyas var. Ayşe'ye göre, Fatma'ya göre Elif yaptı ben hala yapamadım. Meltem işte saçı şöyle benim saçım öyle değil falan. Hep bir, anladın mı? Bakın kendini öz boyutta âlâ zikretmek istiyorum. Dıştaki buradaki arz ve beden üzerinden de diyorum ki ondan daha güzel olmalıyım. Mesela ondan daha başarılı olmalıyım. Yani bunu zannediyorum. Anlatabildim mi? Çünkü dikeydekine hakim olmayınca buradan aralıklardan çıkıyor ya bu söylemler. Dolayısıyla ahiret daha hayırlı ve kalıcıdır. Yani görünmeyen ya da bir sonra gelecek olan ya da hakikat boyutu, görünmeyen boyutudur ahiret. Bir şeyin orası şuur boyutudur. Orası daha hayırlı ve kalıcıdır ama siz görünen ve geçici olana doğru meyil ediyorsunuz demiş oluyor. Ve bu da tabii bir sürü şey var dış dünya diye saydığımızda hepimizin kaçakları olabilir. Ama bunu hatırlayalım. Görünen, hatırlayın dedim ki beynin organlar ve enerji beden üzerinden dışarıya yansıttı. Aslı esma ve sıfat olan ama benim terkibim gereğiyle görünen karşımda suretler oluyor. O zaman o suretleri ve suretlerle çekişme ya da kıyasa ya da onu yenmeye, onu rekabete ya da onu işte onunla neyse çılgınca yaşadığımız ilişkiler böyle kavgalar gülse oralar değil olay. İçimde olup bitiyor dediğimde beynimde olup bitiyor her şeyden önce. Ve beynimde olup biten ruhsal boyutlarımla bağlantı ya da bağlantısızlığımın ifadesi olduğu için bana düşen diyorum ki hakikat noktasından ya da ahiret boyutundan ve bunun bir sonrası var diyerek buradaki suretlerle muhataplığımda hep hatırlatıcı olmak, hep de aynı zamanda işte bu ilk bilgilerde İbrahim ve Musa'nın bilgilerinde vardı dediğinde orası da Musa'nın bilgisi Musevi boyut ve aynı zamanda Tevrat işte Tevrat ilmi ne diyor? Bu yatay düzlemi düzenleme bilgileri. Yatay düzlemdeki ilişkilerimizi düzenlemek Musevi, Musa bilgileri. Ama aynı zamanda İbrahim de diyor ki teklik boyutu, dikey bilinç. Diyor ki hiçbiriyle kayıtlanmadan hepsinin daha ötesi olduğunu bilmen, o daha öte olanın ne olduğunu bilmiyor olabilirsin ama hiçbiriyle kayıtlanma ve bunların daha ötesi var diye yani teknik boyutuyla dikey binişte ama buna rağmen yataydı hepsinin hakkını verir biçimde Tevrat ilmiyle Musa boyutuyla da gerekeni yapmandır diyor. Son ayette de bunu söylemiş oluyor. Evet, bilmiyorum buraya kadar açık oldu mu bu Ala suresinin bize söylemek istediğini. Haftaya yine özet geçeceğiz. Merak etmeyin. Böyle bir şey olduysa üst üste yabancı olduğunuz bilgi parçaları varsa içinde ama geçeceğiz. O yüzden bir sorular, bir el kaldırma var. Onu hemen alacağım sorulara baktıktan sonra. Evet. Tuğba yazmışsın. Teşekkür ederim galeriyi. Evet, ona dikkat etmedim ben. Nesli demiş, Miracı anlattığınız gibi namazında bir derste anlatır mısınız? Tamam, zaten o da olacak. Ahuman demiş ki, organ naklinde de aynı konu mu söz konusu? Evet. Karmik bilgisiyle mi başkasına aktarılıyor? Karmik bilgiyi yük diye anlamadıysak evet diyorum Ahuman. Hala devam etmesi gereken, kendi içinde tekamülü gerçekleştirmemiş bilgi bölümü diyelim. O zaman evet diyorum. O yüzden uygun değildir gibi de böyle söylemler var zaten. Gizem ne demiş? Psikanaliz süreci gibi sanırım Ala'nın açığa çıkmasının zorlu tarafı. Bu bilgiyi paylaşma hali kadık üzeri çalıştırmak gibi geldi. Olabilir. Nesin İsa neden yok derken bu ayeti bak burası şöyle bir yer. Dikeydeki birinci yataydaki işleyişi noktasında ya İsa başka surelerde karşına çıkacak merak etme. Bu surede atıf hani diğerleri hiç yok değil. Bu suredeki atıf Satürn yani İbrahim bilgi yani teklik bilinciyle ve Satürn olarak yönetici olan alandan yaşama bakarak hem hepsinin senden olduğu ama hiçbiriyle kayıtlanmadan hem de buna rağmen Musevi olan Musa Tevrat ilmine de hepsini gerçekten madde planda hakkıyla yerine getirmen mekanizması çalıştığı için yok diyeceğim. Evet. Kan naklinde de aynı. Gizem bu kan naklinde evet bu böyle bazı şeyler var. Aslında tabii ki hem konuşmamız gerekiyor hem de yeri geldiğinde konuşuruz ama kan naklinde çok onaylanan bir durum değil. Organ naklinde değil. Ama organ naklinde şöyle bir durumu var. Zaten organ bağışı falan bayağı tartışmalı şeyler. Şimdi burada şu an açarsak zaten iyice karışır durum vakit yetmeyebilir ama. Evet genel olarak bu mantık üzerinden düşünürseniz uygun olup olmaması, kan naklinde kimin gerektiğini size aktarılmış olması falan böyle bir bilgilere bir tefekkür yakalanmış olur diyorum. Evet Gönül senin sorunu alabilir miyim? Mail kaldırmıştım ben bir şey yapamadım bu arada. Evet.
Oğlum. Başkaydı ama organ nakli olunca iki soru sorabilir miyim? Organ nakline gitti. Şey geldi aklıma onu söyleyince siz. Hani sizden mi duydum hatırlamıyorum ama çocuğu doğuran değil de çocuğa bakan aslında hani gelirken sözleşmeyi ona göre yapıyor. Dolayısıyla hani o anne zaten o çocuğa nail olmuş. Organ nakli de öyle değil mi? Hani biri ölüyor. Ve bir şekilde denk düşmüyor mu? Hani ben ona kalbimi vermiş oluyorum. Sanki hani yaptırılıyor ya bir şey. Şimdi öyle düşününce o kalp organ nakliyle geçiyorsa karmik yük. Hani onun yazgısında benim o yükümü almak varsa sanki ne bileyim öyle düşündüm. Böyle bir şey olamaz
yani,
mı?
Yani iki şey. Birincisi yük değil o.
Yük
tabii ki de
yanlış tabir ettim. Hani karmik
tabii ki. Aynen veri paketi diyelim. O veriyi oraya takmak. Tabii ki sebepsiz değil. Bir sürü bağlantı var arkada. O yüzden çok uzun konuşulması lazım zaten. Ama aynı zamanda öteki çocukla ilgili söylediğin şeyi ben söylemedim. Öyle anlaşılıyor.
Sanki bir yerde duydum kulağımda sanki sizdenmiş gibi geldi ama. Evet. Hani.
Yani buna benzer mealen bir yerlerden bunu sana çağrıştırdıysa şu an hatırlamıyorum ne söylediğimi.
Ama tekniğinde organ nakli gibi değil mi? Çocuk nakil oluyor bir şekilde. Hani o doğuran kişi bakmıyor da.
Yani şöyle söyleyeyim. Ben olayları biraz farklı bakıyorum ya. Mesela çocuk kısmıyla ilgili söyleyeyim. Organ kısmı da aynı şekilde. Biliyorsunuz ki ağaçlara aşılama yapılıyor. Ya ben bazen bunun aşılama gibi olduğu ile ilgili gözlem yapıyorum. Anlatabildim mi? Hani o aşılama. Ama arkada çok özel olarak o şey işte kim kimin çocuğunu evlat edindi, hangi çocuk hangi aileye dahil oldu, işte hangi organ hangi aileye dahil oldu. Buralar o ailenin haritası ya da genetiği üzerinden cevaplanabilir sorular. O yüzden çok genel bir şey arıyorsan sadece aşılama yöntemi gibi düşünürsen bu tefekkür kolaylaştırır bence.
Evet. Onu bir düşüneceğim. Sorum şeydi, sabah düşünürken siz bunu açıkladınız, bu doğum örneğiniz gibi. Şimdi ben bu sabah, benim yapımda çocukken de öyleydim. Güzel bir şey olduğunda kafamı camdan çıkarır, bas bas bağırırdım. İşte herkes evine gitsin, şu çizgi film oynuyor falan. Yetişkinliğimde de değişmedi. Bir bilgi geldiğinde hemen onu gidip birileriyle paylaşıp, evet bu onda da açılım yapmalı, bunu herkes bilmeli deyip paylaşmaya çalışıyordum ve bunun şöyle zararını gördüm. O kişi duymaya hazır değilse, şöyle söyleyeyim, ben ikinci sınıfa geçtim diyelim, o hala birinci sınıfta. Ya inatla onun aydınlanmasını beklemek biraz da ego sanki. Sonra buna fark edip eğer hazır değilse, bana nail olmuşsa, onun zamanı geldiğinde duysun kararı aldım. Ama bugün sizin bu söylediğinizle çeliştim ben. Çünkü hani gerçeği söyleyen düşman görünüyor bir şekilde ve zamanı değilse onu hayatından bir şekilde çıkıyorsun çünkü hazır değil. Evet. Örneğiniz de şeydi, hamile kalması. Dolayısıyla bir kişi o bilgiye hazır değilse, hamilelik onu zorla hamile yapmak tecavüz gibi ya. Hani bilgiyle tecavüz etmiş olmuyor muyuz o kişiye? Hani tabiri caizse.
Aynen. Aynen doğru söylüyorsun. O yüzden burada herkese çıkın tebliğ edin demiyor. Doğal olarak çıktığına işaret eden ve mesela bulunduğun ortamda bu hali ortaya koyarak, yani bir nevi dilleriyle örnek olarak da bunu taşımak. Anlatabildim mi? Yani senin bir yerde bir pozisyonda halin, diğerinin zaten önünde ya ibret ya örneklik oluyor zaten. İnsan olarak birbirimize böyle hizmetimiz var. O yüzden tebliğ gibi çaba göster, o da bilsin, o da yapsın dediğinde doğru söylüyorsun. Bu bir taciz durumu. Anlatabildim mi? Ama halinle uygularken, orada gözünün önünde tezahür ederken bir şeye dair aman deyip de onun dikkatini çekmek, özellikle bir tehlikeli bir alan gibi olduğunda zaten orada bir sıkıntı yok. Ama bunların önceliği şu, senin kendi içsel özelliklerin üzerinde bu hafiyeliği yapman lazım. Kendine bilgi burada, özelliklerin burada. Kendini yakaladığın yerde nasıl edersin? Bak bunu böyle yapma dediğin halle, dille kendini dediğim gibi sürekli onarmak, dönüştürmek gibi. Ama bu çabayla olan bir şey değil. Yani çabaya girdiğin her yerde bir kere sıkıntı var olur. Ama kendine, ama bir başkası çaba, hani böyle bir şey gibi anlasın, dinlesin, şifalansın. Anlatabildim mi? Öyle bir şeye giriyorsan orada ama kendine, ama başkasına biraz taciz durumu olur.
Evet. Tamam, o zaman biraz yanlış anlamışım. Teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Belki daha açmaya muhtaç bilgiler bunlar. Konuşuruz yine uzun uzun. Evet, Gül'ün ve Şeyma'nın evet alabilirim sözlerini.
Merhaba hocam.
Merhaba.
Ben de nasihatla ilgili bir şey sormak istiyorum. Önceki derslerimizde siz şey demiştiniz, hani siz kendinizin uygulamadığı bir şeyi birine söylediğinizde hani o sana öyle sınavlar gelir uygulamadığım için. Aslında nasihat öyle değil mi? Tam olarak bazen herkes her şeyi söylüyor ya. Özellikle ben birine bir şey evet. söyleyeceğim zaman kendim onu uyguluyor muyum diye bakıyorum. Çünkü diğer türlü evet. ego gibi hani hakkında konuşma onu. Niye dedikodu yapıyorsun demek bile aslında. Ben yapıyorsam niye başkasına nasihat vereyim ki? Bu evet, noktada bildiğim evet. bir şeyse bile söylemiyorum artık açıkçası. Çünkü çok büyük üstten konuşmuşum gibi geliyor böyle.
Evet.
O hangisini yapmak gerekiyor ve hangi noktada?
Zaten nasihat demiyor, zikir diyor. Hatırladığını hatırlat. Hatırlamak dediğin senin halin olması. O şeyi evet. uyguluyor olma. Uyguladığın için hatırlatıcı oluyorsun.
Yoksa hani şunu yap, bunu yap değil.
Hayır, uyguladığın için sana hak geliyor gibi değil. Uyguladığın için halinle, yeri geldi davranışın, durumun, duruşun, bazen dilinle hatırlatıcı konumuna ve her şeyden önce enerji bedenini orayı tetikleyen olarak hatırlatıcı oluyorsun zaten.
Bir de şey değil mi mesela, bizde fayda gören bir şey eğer gördüyse eminsek zaten onun nasihatını veya sen de yap diyebiliriz. Ama bir şey duydum böyleymiş, işte şöyle yapmak gerekiyormuş, yap şunu şöyle demek bana yanlış geliyor.
Evet, nasihattan zikir kelimesine geçelim. Hatırladığını tamam. Hatırlatmak. Hatırladığın aklında hafızanla değil, halinle yaşarken o kuvveti açığa çıkarmış olmak. Halini tamam. Kaplamış olması.
Teşekkür ederim.
Rica ederim. Evet Şeyma, senin de sorunu alayım.
Merhaba.
Merhaba.
Şey, bu bilgisayar örneği vermiştiniz ya hani. Hani bozuldu komple, evet. Attık içinden ses kartını aldık. Benim aklıma orada başka bir soru geldi. Hani o beden olarak kabul edersek, o öldük olarak kabul edersek, hani ruh orada ne oluyor? Hani anakart gibi bir şey mi oluyor? Hani içindeki bilgileri kurtarabilir miyiz diye istediğimiz bir şey var ya bilgisayarcılardan, kurtarabilir miyiz sana? Hani o ruh, ruh tekamüle devam etmek için hani şimdiye kadar biriktirdiği o şeyleri alıp başka bir bedenlenmede devam ediyor mu?
Oradaki ruh, ruh dediğin o bilgisayarı kullanırkenki benim halim. O bilgisayarı hangi hedef için kullandığım belli ya. O bilgisayarın ruhu o hedef. Ama ruhun, hani ruhtan da öte baktığında oradaki mutlak ve kalıcı olan ben oluyorum. Yani bilgisayarın kendisi buna hizmet etmiş oluyor. Anlatabildim mi? Yani yola ne oluyor? Devam ediyor mu derse evet ediyorum. Ne yaptım? O bilgisayarı bıraktım, bu bilgisayara geçtim.
Yani anlatabildim mi? Ses kartı dediniz ya, ben o yüzden bir bölümümüz
hayır,
gibi.
Ses kartı, pardon ses kartı. Hayır, ses kartının burada ruhu diye bir şey yok. Ses kartının hizmet etme süresi var. O hizmet etme süresi burada başka bir yerde yine tamamlanmak üzere yola devam ediyor. Onun kendi içinde bir ruhu yok. Hizmeti var. Ruh gibi demeyelim oraya. Yaratılış amacı. Anladım. Ruh dersen de onun ruhu ses kartı olmak. Yani yaratılış amacı. Yaratılış sebebi. Anlatabildim mi? Onun tamam. Ruhu ses kartı yani, olmak.
Nasıl değerlendireceğiz yani? Bilgisayar örneğini anladım da bunu bize şey yaparsak, bize örneklersek nasıl düşüneceğiz? Hani öldüm ben. Belli öldüm. Bir yere bilinç olarak geldim. Hani bedenim toprakta. İşte evriliyor vesaire. Hani o gerek olan ruh. Hani kabir azabında mı kalıyor yoksa tekamüle devam etmek için nasıl bir yol izliyor?
Bak şöyle düşün. Sen zaten o bilgisayarın ya da bu bedeninin kendisi değilsin ya. Bak aradaki şey şu. Ben bilgisayarı kullanıyorum. Diyorum ki bu bilgisayarı aldığım Kur'an dersleri için kullanıyorum. Bu bilgisayarın ruhu Kur'an dersi. Kendi bedeni şu hali. Ama kullanıcısı benim. Tamam mı? Şimdi bu bilgisayar bozulup kenara atıldığında ben eğer kendimi beden olarak zanneden biriysem bilgisayarcıda yatarım, kalkarım, bilgisayarı bağlarım, onun kullanıcısı olduğumu unutup bilgisayarın bozuldu diye kendim bozulmuş zannıyla hayatımı bir handikap ya da bir cehennem haline çeviririm. Anladın mı? Eğer ben beden olduğumu zannediyorsam bilgisayarın kullanıcısı olduğumu unuturum ve bilgisayarın bozulduğu gibi karalar bağıran depresyona giren kişi olurum. Anlatabildim mi bunu?
Değilsin.
Ama o durumda değilsen bilgisayarın bozuldu. Bıraktın, başka bilgisayar aldın. Anlatabildim mi? Burada yani beden mezara girdi. Ruha ne oluyor? Ruha bir şey olmuyor. Ruh değil oradaki olay. Bilinç zaten. Bilinç bu mezara girdi. Şuraya doğru devam ediyor.
İşte buna enkarnasyon deniyor mu? Bu.
Yani burada enkarnasyon burada nereye denk gelir dersen denmiyor. Orada hep bir karışıyor aslında. Başka bir bedeni kullanıyor dediniz. Ben bir bedene giriyormuşum gibi oluyor ya. Buradaki bilinç ya da şuur boyutundan projekte olan yani benim burada bu bilgisayarı kullanırken bir beden kullanıyordum. Sonra onu bıraktım burayı kullanıyorum gibi baktığında bu benim bilgisayarın kendisi olduğumu zannediyorsan enkarnasyon anlaşılıyor. Ama benim kullanıcı olduğumu biliyorsan buradaki enkarne olan ses kartı. Az önce o bedende yola devam ederken öteki bilgisayarda şimdi buradan yola devam ediyor. Yani verinin enkarnasyonu var. Verinin kullanıcısı bilincin değil. Anlatabildim mi?
Anladım.
Ses kartına enkarne oldu başka bedende dersin mesela. Başka bir bedende yola devam ediyor dersin. Doğrudur, ses kartı oldu, o bilgisayardan çıktı, buraya devam etti. Ama asıl burada onu kullanıcısı benim ya, ben enkarne falan olmadım. Ben hala aynı halde onu bıraktım, bununla devam ediyorum.
Ben dediğim biz bilinç yani.
Evet, evet. Ha,
tamam.
Evet.
Teşekkür ederim.
Rica ederim. Evet, Burcu ve Hülya ve Ebru sizinkileri de alayım. Bu... Evet, Burcu biliyorum beni.
İnşallah toparlarım sorumu. Yani biraz böyle şey, tam düşündüğüm şeyler üzerinden konuştunuz bugün ama bu soru şeyde aklıma geldi. Meltem ve Elif üzerinden bu sarı rengiyle ilgili örnek verdiniz ya. Şimdi mesela biz atıyorum kurban psikolojisine giriyoruz diyelim ki bir konuda. Ve yani öyle bir oldu ki bir şekilde anladık ki bu kurban psikolojisi bizim kendimizden doğuyor. Yani hangi ilişkiye girersek, hangi işte olursak, nerede olursak olan bizden çıkıyor. Artık yani bunu kalben anladığımızı hissettiğimiz anda. Genelde atıyorum mesela bende şöyle bir şey oluyor. Orayı terk etmek, o işi bırakmak, o durumun, o arkadaşlığı bitirmek. Ama öyle bir nokta geldi ki diyelim ki biz fark ettik bu şey. Artık yani buradan yani gitmenin bir anlamı yok. 2 yıl sonra tekrar karşımıza gelecek. Yani bu bilgi artık bende. Ama şimdi de dediniz ki mesela çaba sarf etmeyin. İşte çabaya girdiğiniz zaman da böyle bir kilide giriyorsunuz. O zaman ne yapacağız? Yani sabredeceğiz, daha mı pasif bekleyeceğiz? Ya yani orada benim kafam karışıyor. Ne yapmak lazım?
Yok.
Yani
ikisinin şeyi farklı, hitap ettiği yer farklı. Çaba göstermeyin dediğim fiili kastetmiyorum. Böyle bir şey var ya, kalpten gelen, şifalandırmalıyım, çözmeliyim, şunu yapmalıyım. Hani bir melimalıyla kalbine melimalı girmesi çaba göstermek. Ama elinle zaten yapman gerekeni yapıyorsun, onun da adı çaba. Burada senin yapman gereken birincisi kalbine burada bir işlem olduğu bilgisiyle teslim olmak. Ama yatay düzlemde de hani gerekeni yapmak dedin ya, burada yatayda çalışan neydi? Genetik kodlar. Demek ki senin âlâ çalışırken genetik kodlar burada orada ısrar eden. Bak diyor ki oradaki Şaki diye işaret ettiği ve hani dedik ya yeri geldi kendi özelliklerimizi bunu yok etmeliyiz. Ama yok etmek öldürmek gibi. O şeyi artık yapmaktan vazgeçmek. O şeyin bilinç tarafına odaklanmak, hakikatine odaklanmak. O zaman bu yatay düzlemde bazen bazı arkadaşları bırakmak, bazen alışkanlıkları bırakmak, kötü ya da iyi fark etmez. Bir sirkülasyonun içinde seni bir paterne getirdiğine inandığın, masum görünen, her an işte şu hırkamı giymezsem olmaz dediğinde de bir paterse onu bırakmak. Anlatabildim mi? Burada hani ne yapman lazım? Oradaki çaba ya da orayı özgürleştirmekle ilgili gereken şeyi hani böyle bir handikap halinde böyle melimalıya girmeden ama yapman gerekeni yapmak için araştırma yapıp bu Harun boyutundan destek almak. Ama bu taraf Ala dediğin zaten sana bunu yaptıran kuldur ve bu kalbinle, şuurunla alakalı. Yani işin içine şey girmemeli. Hani dedik ya sebbiha dediğinde kalbin teslimiyette ama elin o işi yapan halinde olacak.
Hocam
nasıl özgürleşir derken burada genetik kodların senin üzerindeki hangi şeyi yaşıyor, hangi durumu yaşıyor ona bakmak lazım.
Çok kısa o zaman yani şimdi mesela diyelim ki atasal kayıtlarımızda bir hep hizmet verme durumundasınız ve biliyorsunuz ki bu bilgi var sizde artık hizmet veren değil alan olacaksınız atıyorum bu tamamen bir örnek farazi ama siz kendinizi ben kendimi diyelim hep hizmet ederek buluyorum ve artık böyle bedenim ruhum neyse ben artık hizmet etmek istemiyorum diyor. Ve sonra da ama şey kalben de kötü hissediyorsun. Yani bunu yapmayacağım artık. Bu benim işim değil. Yani nereden anlayacağız eğer kötü hissediyorsak kendimizi yani bunu reddettiğimizde yani ne yapmak o noktada peki neyi dinlemek ve beklemek lazım?
Valla burada yaş döngüleri çok çalışıyor. Fiziksel bedenin şartlarına ve zamanına tabi olan bir yer var. Ne diyoruz? 24 saat dolduğunda gün değişir diyoruz. O zaman sen saat 10 saat geçti. Bana ne ben bugün istemiyorum yarın gelsin hemen cumartesi olsun desen de olmaz. Anlatabildim mi? Bir kere bu şartları şey yapacak, takip edecek kendi içinde. Senin buradaki durumun bunun senin için azap olmasından çıkmasıyla alakalı sakin kalabiliyor musunuz gözetmek olacak. Yani ne yapabilirsin? Bir kere bunun nereden geldiğini araştırmak için işte ne bileyim astrolojiden işte bu arkadaki perdelere bakılacak herhangi bir çalışmadan işte dizimlerle falan böyle yerlerden yataydaki kaynaklar üzerinden okumayı yapman. Sonra da o okumanı burada yani okumanın sonucunda belki yapman gereken ödevler çıkacak. Belki sadece bir duygudan dolayı buraya takılı duruyorsun. Bunların bilgisini alman lazım ki dikeydeki alanı çalıştırabilirsin. Ama şartları da unutma. 10 saat geçtiğinde hala bana ne cumartesi olsun diyemiyoruz. Yani bunun kendi içinde bir vakti olduğunu bilerek ama onu bilmediğin için de ona doğru giden yolu bütün kaynakları değerlendirerek.
Tamam hocam. Teşekkür ederim.
Evet. Tamam rica ederim. Ebru. Ah Hülya da vardı. Ebru'yu alayım o zaman Hülya.
Hocam ben mi Hülya mı?
Ebru. Ebru'yu alayım sonra Hülya'yı alayım. Bir de bir okuyacağım ondan sonra bitireceğiz sizi çok geciktirmek istemiyorum.
İyi akşamlar hocam ilk önce.
İyi akşamlar.
Ya benim kafam çok bir şeye takılıyor. Yani arkadaşların da gerçi sorduğu sorularla hemen hemen aynı. Mesela ben bu derse girmek bir vesile oldu. Emine Hoca'nın vesilesiyle oldu. Bazen arkadaşlarımla konuştuğum zaman bu sana ödül diyor. Yani yaptıklarının karşılığıdır diyor. Astroloji dersi alıyorum. Şimdi kendimle böyle çaba sarf ediyorum. Yani gitsem mi gitmesem mi, yapılan mı yapmasam mı? Ruhum bunu istiyor. Gitmem gereken o yol. Ama kendimle çok çelişiyorum. Bazen mesela sizin dersinize aman girmesem mi, şeyden mi dinlesem mi diyorum. Mesela bazılarına sorduğum zaman da bana şey söylüyorlar. Demek ki o dersi dinlememen gerekiyormuş. Ruhum kabul etmiyormuş. Yani sizin bakış tarzınız nasıl olur hocam bu konuya? Gerçi arkadaşlarımla konuştuğu konularla hemen hemen aynı ama.
Yani onu buradan söylemem çok yanlış olur. Seni tanımıyorum. Seninle ilgili hiçbir şeye hakim değilim. Bu bazen tembellikten kaçıyor olabilir insan. Bazen gerçekten yol onun yolu değildir. Bazen onun sorumluluğunu almak istemiyordur. Bir sürü şey olabilir. Ben buna buradan cevap veremem. Çok kişisel bir durum yani bu. Tanısaydım bir fikrim olurdu. Tanıdığım öğrencilerim için bile mutlak şundandır diyemem bir fikrim oluşabilir. Ama bir şey ilerlemiyorsa, gönlün oraya çekilmiyorsa ya dediğim gibi veya yol sana kendini açmıyorsa ya gereken sorumluluğu almadın. En büyük orayı kontrol etmek lazım. İkincisi gerçekten senin yolun değildir. Öğrenilmiş bir şeyden bir yerden deyip oraya girmişindir. O şey senin için değil. Yine alırsın taşırsın bir şey birine hizmet edecektir senin ailende ama sen sadece taşıyıcısınsındır. Böyle bir düşünebilirsin. Hangisi acaba senin? Benim bilmem
zor. Teşekkür ederim canım. Sağ olun. Sağ olun.
Rica ederim. Evet Hülya.
Hocam ben şey soracağım. Bu Haşit'le Şaki sanki kök olarak aynı yerden geliyor gibi şeyden böyle bir ispiyet hani oldu. Ha okey öyle değil o zaman. Çünkü bana şey gibi geldi. Yani bir dinamiğin iki ayrı ucu. Bir tanesi hani İbrahim makamının hani şeyi boyut yani onun çıktısı gibi Haşit. Diğeri de hani Musa yani yatay makamda da Şaki olarak sanki kendini tezahür ettiriyor gibi.
Yok, öyle bir geçti.
Tamam.
Yok, diyemeyiz. Hocam çok kısa daha bir şey söyleyebilir miyim ya? Bu benim için bir soru çünkü. Reenkarnasyonla ilgili biliyorsunuz size darladığım zamanlar olmuştu bu konuyla ilgili. Ahmet Hulusi'nin kitabında şöyle bir şey söylüyordu. Ruhunuza yap, bedeninize yaptığınız yatırım ruhunuza yaptığınız yatırımdır ve ölüm anında hani ona göre ruhu yani bilinç ne kadar yüksek ölürsek eğer ona göre kabir azabı vesaire gerçekleştirilen bahsediyor. Yanlış ifade ediyor olabilirim. Hani özür dilerim şimdiden. Bu durumda mesela bilincimiz yüksek eğer öldüysek, ruhumuz yüksek öldüysek daha doğrusu. Orada şeyden bahsediyor. Farklı boyutlarda yaşayacağımızdan bahsediyor diğer dünyada. Şimdi bu farklı boyutların anlamı bizim buradaki bahsettiğimiz reenkarnasyon aynı anlamı oluyor. Ben öyle oldum yani. Ya öyle değil mi?
Biraz bunu açmak lazım. Şimdi ders bitirirken anlatabilecek kadar bir yer değil. Açalım bunu biraz. Ama oradaki şey, reenkarnasyon kavramı bir kere yanlış anlaşılmıştır. Dediğim gibi bilincin kendi kesintisiz yolculuğu Ama o bilincin kendisini göstermek için kullandığı araçlar, tezahürler var ya, burada açığa çıkan bilgi parçaları var. Bilgiden anlayalım. Yani en genel anlamda anlatıyorum. Daha önce konuşmuştuk ama burada enkarne olan kişilerin kendisi değil, kişilerin açığa çıkardığı bilgi ya da esmasal özelliklerin kendini çeşitli farklı bedenler üzerinde ya da çeşitli seviyelerde açığa çıkarması demek. Ama dediğim gibi bunu son 2-3 dakikada anlatmamız zor. Tekrar bunu konuşalım Gül'ün istersen. Ama o dediğin yani o farklı seviyelerde işte kimisi ne derler, kimi kral doğuyor, kimi kraliçe doğuyor, kimi köle doğuyor, kimi işte Mısır'da prenses doğuyor şeklinde olan hani o reenkarnasyon anlayışı gibi bir yere işaret etmiyor. Bilincin yüksekliği ve bilincin kendini göstermek istediği resul ya da nebi boyutları şeyinden sıfat esmasal yolculuğunun devam etmesi gibi diyelim. En azından o reenkarnasyon bilgisinden çıkaralım burayı. Sonra da konuşalım üzerinde.
Teşekkür ederim.
Rica ederim. Evet. Arzu sureleri ne zaman ve hangi hallerde okunması doğru olan diyor. Gül ne diyor? Yani bu surelerin ne zaman ve hangi, hani burada şöyle söyleyeyim. Çeşitli işaretler var. Aslında hani surelerin faziletleri falan diye böyle kitaplar var. Daha önce de konuştuk. Yani onların ben hepsini doğru buluyorum. Açıkçası. Ama zaten hani olayımız bunun sende ne zaman açığa çıktığı, hangi dönemde bu hal üzerinde olduğun ve bu halle ilgili ipuçları yakalamak ya, onun için değerlendirmek biraz daha şey olur, güncel ve diri olur diye söyleyebiliriz. Yine de eğer çok zorlanıyorsan herhangi bir şeyi üst ve versiyonunda yapmakla ilgili falan belki o günlerde okuyabilirsin bunu. Gülçin ne demiş? Birçok çeviri bu haşet halini Allah'tan korkan diye çevirmişler. Evet. Emevi kokusalık uyanık mı olmalıyız bu konuda? Bir tavsiyeniz var mı? Valla evini oku öyle başla oku çevirilere diyeyim Gülçin. Yani orada Kur'an okumaya başlamak falan en başlarda konuşmuştuk ya. O hali takınarak zaten sorgulamaya ve birden çok kaynaktan araştırıp kalbinden doğana merkezlenmeye diye hani hedef ya da dikkat edersen diyelim, özen gösterirsen galiba daha kolay olabilir. Çünkü buralar çok şey. Yani bütün çeviri mi yoksa kelime köklerini ilip anlamaya çalışmak mı? Arapça biliyor olmak ya da hep Arapça sözlükle çalışıyor olmak gibi falan. Böyle bir şeylere ihtiyaç var. İstersen biraz böyle dediğim gibi. Hani bundan da rahatsız olma sorguluyorum diye kendini. Gayet de sorgula. Ve birden çok şeyi değerlendir kaynağı. Genetik kod DNA'larınız gibi mi öğretmenim enkarni olan? Evet, çünkü onun üzerinden açığa çıkan bir bilgi var. Evet, Hande. Acaba hangisini kastettim bilmiyorum ama teşekkür ederim. O kadar çok konuştum ki Hande yazmış reenkarnasyonla ilgili.
Bilgisayar ses kartı şeyi.
Tamam,
o sıradaki tanım çok oturdu bir anda. Fakat o kadar hani unutulmaya mailliydik ki ben o yüzden yazmaya çabaladım ama gene karıştırmış da olabilirim.
Kayıttan. Yani. Kayıttan yazıp bana da atarsın o zaman anne. Ben şimdi söylüyorum geçiyor ya. Tabii ki söylüyorum hangisini. Ama evet yani ses kartının tekrar başka bir bedenle yola devam etmesi dediğin kısım ve evet teşekkür ediyorum sana da. Ne diyor? Bilgisayarın parçaları enkarne oluyor. Bilgisayarı kullanan, evet yazmışsın zaten ama kayıttan da tekrar bakılır. Şeyma ne demiş? Evet ben bilgisayarı beden olarak düşündüğüm için karıştım. İnsan boyutuna uyduramadım. Tamam. Peki tekrar tekrar zaten üstünden geçiyor olacağız. Merak etmeyin. Hem haftaya biliyorsunuz hep özet yaparak başlıyoruz. Hem de yeri geldiğinde başka surelerde de bunları tabii ki konuşacağız. Reenkarnasyon nasıl bir durum, enkarne aslında kim, enkarne halinde nedir diyerek sürekli bu devinimi aslında sürelerde konuşmuş olacağız. O yüzden bir yerde oturur, merak etmeyin. Sadece bilin ki şu bedenle yaşayan insan mutlak olmadığı gibi hep bir projeksiyon ve ilk atılan taşın dalgasıysa, şimdi o dalga bir dalga yetmedi, dalga dalgaya hareket ettiniz. Yetmedi, bir tane daha, bir tane daha. O zaman o dalgalar her biri diyor ki önce buradaydım, az sonra buraya geçtim, öteki dalga olarak enkarne oldum diyor mu? Hayır. Çünkü onların varlığı, o taşın yarattığı dinamiğin ifade bulmasını sağlamak, burada mutlak olan o suyun kendisi. Anlatabildim mi? Ve o su durarken taş atıldığı için diğer halkalar oluşuyor. O zaman burada hani reenkarnasyon ya da enkarne dediğinde aslında hani taş da diyemez enkarne oldum diye. Dalgalar da kendini mutlak sanıp az sonra şuraya oldum diye değil. O taşı atan kişi, her kimse öyle diyelim, onun oradaki atma hedefiyle sürekli dalgaların çeşitli görünür diye, görünmezler de dahil, çeşitli zaman ve mekan planlarında harekete geçirdiği aynı kodlar ve bu kodlar diğerlerinden esinti aldığı için doğal olarak da kendini az önce o zamandaydım, şimdi bu zamandayım şeklinde zannediyor. Ama bu şu anda hemen oturacak da bir şey değil. Dediğim gibi çeşitli yerlerde konuşacağız, merak etmeyin. Evet, haftaya da bir özet yapacağız öncelikle. Sonra Şems suresi var sırada. Ona giriş yapmış olacağız. Ama bir özet yapacağız. Bu sure tekrar bizim için normal güncel hayatta hani nasıl işliyor diye bir giriş yaparız. Bir iki de sorularınız cevaplar. Sonra da geçeriz Şems'e. Evet, teşekkür ediyorum ben de dinlediğiniz için arkadaşlar ve buluşabildiğiniz için. Son soru dedim ama gelmiş, hemen bir bakacağım. Bilgiler Ruh'ta baki kalıyor mu? Ben sadece aracı değil miydi? Ölüm gerçekleşince. Ela konuşacağız. Çünkü bilgilerin ruhta baki kalır gibi bir ruh yok. Bir yazılı taban, anlatabildim mi? Orayı yazdık da orada baki kalıyor demeyelim. Bunu konuşacağız çünkü ruh beden diyoruz. Burada yaptığımız her şeyin ruh bedene yüklenmesi, kalıcı hafızaya diyoruz. Burada bir ufak bunu açmaya muhtaçlık var. Onu hatırlayalım, haftaya konuşalım. Ama bütün plana baktığında ruh dediğinde ne dedim bilgisayar öğrenci? Şimdi o bilgisayarı ben Kur'an dersi için aldıysam, o bilgisayarın yaratılış ve hayata giriş amacı Kur'an dersinin ifası. Anlatabildim mi? O zaman onun ruhu Kur'an dersi diyebiliriz mesela. Hani o az önce verdiğim örneğe dayanarak. O yüzden ruhu böyle ayrı bir şey değil. Bir yerde ortaya çıkması gereken mana bütünü ve o mana bütününün ortaya çıkmasına hizmet eden diğer birimler diye anlarsak kolay olur. Evet. Valla Hande, evet ben de teşekkür ediyorum. Bu hafta ders olmayınca katılabildin. Valla üzülsem mi sevinsem mi dersin olmadığını bilemedim ama iyi ki geldin. İnşallah yine bir arada oluruz. Diyelim. Sibel, teşekkür ediyorum ben de sana. Hepinize aynı zamanda teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz o zaman arkadaşlar. Şimdi ben kaydı durduruyorum.
Görüşürüz öğretmenim. Teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Hocam çok sağ olun. Ağzına sağlık.
Teşekkürler.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Teşekkürler. İyi akşamlar.
Görüşürüz.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bye bye.